Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Yerlecioğlu ve karşımda Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar.
Merhaba Murat. İyiyiz. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim.
Her seferinde sen soruyorsun, biz sormuyoruz.
Evet. 12-17 Ocak arasını konuşuyoruz. Evet.
2015'ten yol almaya başladık.
Evet. Bu hafta bazı etkinliklere gittik. Onlarla başlayacağım. Önce adreslerimizi verelim. Teknoseyir.com adresimiz, ana adresimiz. Facebook ve Twitter'dan da Teknoseyir olarak bulunabiliriz. YouTube'dan da yine kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu hafta ben iki yere gittim Levent abi. İlk etkinlik Lenovo'ydu. Lenovo biliyorsunuz CES'te falan da şov yaptı. Oradaki telefonları getirmişler hemen lansmana.
Şimdi ama satacak mı?
Satacak ama tabii hepsi birden aynı anda piyasaya girmiyor. Şu an birkaç tanesi var piyasada. Şimdi bunların birkaç serisi var. Z'si var, X'si var, A'sı var. Ucuz olan A modelleri. Onlar da satılacakmış. Yani bütün ürünler gelecek gözüküyor şu anda.
Şimdi A319 diye bir model piyasaya girmiş.
Hı.
Bu daha giriş seviyesi bir model. Bir de Vibe var. Vibe X2. O pahalı bir telefon.
Vibe'lar evet. X2 ve Z2 var. Z2'nin Pro'su var. En yüksek. Onlar şöyle söyleyeyim. En pahalı telefonlar 1899. Onlardan 2000 lira yapmamışlar. Rekabetçi fiyatlar. Yani piyasayı araştırmışlar. Diyorlar ki hangi segmentte ne fiyat varsa biz de kendi ürünlerimizi oralara konumlandırdık diyorlar. Çok agresifler. Hani adamlar çok iddialılar. O kadar ki şeyi bakın, çok merak edilen bir soru vardı. Motorola ne olacak? Onların da biliyorsunuz iyi modelleri var.
Motorola'nın telefon bölümünü
aldılar.
Lenovo aldı geçen aylarda.
Çok net bir şekilde dediler ki telefon bölümünün alımı tamamlandı. Artık hakikaten bize ait. Yani tamam. Onu biliyorsunuz, yasal süreçleri var. Hepsi sonlandı dediler. Fakat Türkiye'ye Motorola gelmeyecek dediler. Onun da sebebini de hiç çekinmeden şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki Lenovo markası başarılı olacak. Bölmeyeceğiz diyorlar. Lenovo başarılı olursa pazar payındaki hedefleri onların iki rakamlı haneli şeyler. İşte 10, 20 neyse. Oralara çıkarsa Motorola'yı getirmeyi de düşünürüz diyorlar.
Kendi kendiyle rekabet etmek istemiyor.
Kelimenin tam anlamıyla böyle.
Kendi kendine rekabet.
Şey ne diyorsun istemiyor. Peki ürünleri sen gördün, beğendin mi? Nedir telefonlar?
Valla ürünler bence güzel ürünler var. Mesela şu X2 120 gram böyle çok hafif bir şey.
İnce.
İnce. Z serisi biraz daha üst seviye. Ya onu birazcık hani büyük telefonlar bunlar. Ama orada da bir kendi tasarımını yaratmayı başarmış, öyle söyleyeyim en azından. Gerçi ben şeyi birazcık arkada kameranın yerleştirilmesi falan biraz böyle retro havası da var. Paylaşmıştım şeyden.
Bunlarda böyle Lenovo'nun şeyi falan yok değil mi? Böyle kendince bir işlemcisi falan bu Huawei'de
gördüğümüz
gibi. Yok,
MediaTek kullanmışlar galiba.
Kendi işlemcisi yok. 2.5 GHz şey var. Quad Core, Qualcomm'un Snapdragon'u var. Adreno 330 var.
Tamam.
6 inç telefon Pro olan Z2. Bayağı büyük ama hani gelince göreceksiniz. Onlar dediğim gibi çok agresifler. Hani ürün de gelecek dediler. Bize pek Lenovo ürünü pek gelmiyor biliyorsunuz.
Evet.
Ama telefon konusunda o açığı kapatacaklarmış. Bakalım. Test eder görürüz. Ama hani
biz o kadar istekli olur muyuz onu bilmiyorum da. Evet, bunca bakalım. Zamandır bana kapımı çalmayan Lenovo'ya.
İnşallah değişir bu sefer.
Evet. Biz her zaman beyaz sayfa açmaya eğilimliyiz ama bakalım.
Microsoft o kadar önemli bir şey değildi. O şey değildi. Microsoft etkinliği değildi daha doğrusu. Markafoni'nin etkinliğiydi daha çok. Microsoft'la Markafoni işbirliğine gidiyor. Olay şu, size şöyle özetleyeyim. Markafoni diyor ki biz diyor hep insanlara aynı kampanyaları yollardık. Ahmet Mehmet ayırmadan. Şimdi diyor data mining yapacağız. Big data ya şimdi onun adı. Microsoft'la çalışıp herkese kendisine göre, kendi ilgi alanına göre şey yollayacağız, kampanya yollayacağız. Bunun altyapısını yapmışlar. Yapıyorlarmış daha doğrusu. Hatta şey var, Kinect'i entegre edip böyle senin işte aynanın karşısına geçiyorsun ya da işte ekranın karşısına geçiyorsun.
Elbiseyi
modelleri
üzerine
üstünde deniyorsun, sonra alıyorsun. O sistemi de getireceklermiş.
Xbox One'a mı getirecekler yoksa? Kesin öyledir.
Ya orada şey var Levent abi. Gösterdikleri bir video oynattılar. Başka bir şey de yoktu aslında. Microsoft'un bir videosu. Orada bir mağazanın içinde bir demo hazırlanmış. Bir ayna düşün. Boy aynası. Hmm. İçinde Kinect sistemi çalışıyor. Yani senin orada aslında Xbox falan görmüyorsun.
Tamam.
Yani Kinect'in sistemini entegre etmişler. Sadece onu kullanmışlar. Anladım. Yani konsoldan ya da bilgisayardan bağımsız bir şey bu.
Ha, Kinect'i PC'de de sonuçta kullanabiliyorsun.
Tabii. Adamlar Kinect mantığını, sistemini, teknolojisini diyelim kullanarak bir sistem geliştirmişler. Üstünde bayağı işte deniyorsun, üstünde oturtuyor. Rengini değiştiriyorsun. Hani oturanı buldun. Sonra stok soruyorsun. Var mı? Hangi mağazada var?
Hmm.
İşte bunu online olarak yapacaklarmış. Hani işin bu kısmı biraz fantastik gözüküyor. Hani ama gerçekleştirilecek kısmın işte marka fonunun bütün sistemlerinin buluta gitmesi ve işte kişiselleştirilmiş öneri. Ha, bir de şey biliyorsun bu fırsat siteleri gibi ya da bunların kendi kapalı devre bir sistemleri var. Böyle hani sezonluk ürünler değil de birazcık satılmayan ürünleri çok uygun fiyata satma gibi durumları vardı. Şimdi sezonluk ürünleri de satacaklarmış. Böyle büyüyorlar. Biliyorsunuz marka fonu satılmıştı. Yabancı bir gruba.
Evet, yatırımcı.
Ya bu pek açıkçası hani basın toplantısı falan düzenlenmesi bana çok şeyli gelmedi, anlamlı gelmedi. Yani kişiye özel mail atacağız. Sene 2015. Günaydın. Bunu yeni mi yapıyorsun?
Evet, yeni yapıyorlar abi.
İşte bilemiyorum. Yani ben Xbox'a şu yüzden sordum. Şimdi Xbox One İş Bankası mı ne? Xbox One uygulaması yaptırmış da.
Evet.
Şimdi Xbox One yani bari 360 olsaydı, Xbox One deyince hani 50 kişiyi evinde zor tutuyoruz oluyor. Yani kaç kişi yararlanacak ondan? Xbox One'ın olacak da İş Bankası müşterisi olacaksın da falan filan. Yani.
Bir de üşenmeyeceksin, oradan açıp bankayla boğuşacaksın yani.
Şeyle kumandayla banka hesabı gidebileceksin şey yapacaksın. Hayır bir de şimdi ben şunu anlamıyorum. Ya bu uygulama için metroda ilan afiş kampanyası. Televizyonda Cem Yılmaz'lı reklam. Ya kardeşim 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi kullanacak bu uygulamayı maksimum. Harcanan para, televizyon reklamları bilmem ne. Vay vay neler dönmüş Serhat ya. ne diyeyim ben anlayamıyorum. Hayır bir de şeyi merak ediyorum. Xbox 360'da çalışamıyor mu bu uygulama? Şey mi? Yetmemiş mi RAM'ı?
Şeyden yetmiyormuş abi onun.
Yani... O yüzden sordum Xbox One mı bu da diye. Ya Microsoft Xbox One konusunda hiçbir şey Türkiye'de yapmamaya devam ediyor.
Şuraya bir tane Xbox One getirtemedik abi.
Ya nerede oyunu geldi kendisi geldi falan. hiçbir şey yapmıyorlar.
Evet
sıfırlar. Satmıyor diye ağlıyorlar sonra da.
Tuhaflar ha. Bak geçen seninle şeyi fark etmiştik ya hani biz 535'i inceledik. Aa, baktık piyasada yok sonra aklımıza geldi. Bu Nokia değil. Hani
kim satacak bunu?
Kim satacak?
Kim
satılabilecek mi?
Satış kanalı nasıl olacak?
Bir donanım Microsoft'un eline düştüğü anda yok abi şeyi piyasadaki varlığı tehdit altına giriyor.
Gerçi Nokia aynen devam ediyor diyordunuz ekip
ama
çalışıyor
öyle gözükmüyor
diyordunuz.
İşte. Hayır.
Ama işte ayrı. Şimdilik falan evet. Demişlerdi. İşte artık o bitti.
Anlayamadık yani.
Surface'ı biliyorsun işte.
Biliyor biz. Yani belki, dünya biliyor da biz bilmiyoruz.
Biz incelemeyi yaparken bunu atladık açıkçası. Şimdi özür diliyorum. Hı. Gerçekten atladık. Gerçekten sonradan jeton düştü. Bu telefon Türkiye'de satılacak mı? Surface gibi mi olacak? Surface satılmıyor işte. Gerçi Surface incelemeye de gelmiyor. Bu tabii incelemeye canım. Geldiği için. Hı. Belki hani ihtimali var.
Ya satılır tabii de nasıl kurguluyorlar arkayı bilmiyoruz.
Evet.
Ülkemize dönelim ve dünyaya. Şimdi iyi ki bu da bir şeydi. Basın toplantısıydı aslında da gidemedik. TV bu uyduya da geçiyormuş.
Ya şimdi bu çok saçma sapan bir hareket. TV bu IP üzerinden televizyonu evlerimize getiren bir servisti. Hani bu uyduyu falan gereksiz kılan bir şeydi. Hatta Şampiyonlar Ligi mi? Şampiyonlar Kupası mı?
Ligi nedir? Tamam,
tabii Şampiyonlar Ligi.
İşte onu
Ligi.
Aldılar. Bir çok ilginç bir hamle yaptılar.
Evet.
Şimdi kendilerini televizyon kanalı haline getirmeye çalışıyorlar. Uyduya çıkıyorlar. Herkes uydudan inerken bunlar uyduya çıkıyorlar. Ben anlamadım bunu. Benim gözüme bu garip bir hareket olarak gözüktü.
İşte acaba hani maçları daha çok kişiye ulaştıralım falan diye mi?
Tabii şimdi.
Hatta onun için TRT ile anlaşmışlardı değil mi? Bir de bazı maçların açık olması
tabii
için
olacak.
Şimdi tabii bu internette kalınca o maçları çoğu kişi seyredemeyecek. Hani bizi dinleyenler seyreder de bir sürü kişi için hani ne TV bu su ya? Hani adam almış işte Digiturk'ün Smart'ını falan filan hiçbirinde çıkmıyor. Bir de TV bu mu koyacağız bunun yanına diyecek. Ne bileyim
ya
işte.
Şöyle bir şey olabilir abi. Şimdi bu uydu alıcıları falan artık internete bağlanabiliyor biliyorsun. Evet. Alet hem uyduya hem internete bağlanacaktır. Çünkü maçları 4K yayınlamak istiyorlar. Bunu internet üstünden stream etmeleri çok kasıyor olabilir. Belki onu uydu yayınından verip...
Bence abi bu uydu meselesinin tek nedeni bu maç olayı zaten.
Yani maçlar tabii öncelikli.
Dünyanın parasını ödeyerek alıyorlar bu hakları. Şimdi sen bundan reklam geliri elde etmek isteyeceksin bir şekilde. TV bunun kaç tane izleyicisi vardır? Ama uyduya çıkarsan belki daha geniş bir kitleye ulaşırsın.
Tabii.
Bunun amacı odur gibi geliyor bana.
İşte benim dediğim belki aklıma yani mantıklı olabilecek tek o geliyor. Yani 4K içeriği stream etmek internet üzerinden zor. Hani onu uydudan verelim.
Peki.
Böylece uydu internet bir arada işleyen bir sistem olsun falan mı düşünüyorlar? Bakalım. Ya TRT HD de 4K olacakmış bu arada.
TRT HD?
O da 4K olacakmış. O maçların bir kısmı orada yayınlanacaktı ya. TV bu ile anlaşmalıydı. 4K desteği olacakmış orada.
Anladım.
İnşallah olur.
12 megabit bağlantı 4K'ya yeter iddiası varmış TV bunun. Ne diyorsunuz şimdi? Bitrate olarak düşünün. 10 megabit diye düşünsen onu kayıp var şey var. 10 megabit 4K video bir şeye benzer mi? Şöyle bir örnek vereyim. Blu-ray biliyorsunuz 1080p Blu-ray diskte 40 megabite falan çıktığı 40, oluyor bitrate'in.
Evet, tabii. 20 ile 40 arasında hep bizim izlediğimiz ya filmler. Abi,
evet.
Çözünürlük tek başına yeterli değil yani. Sen çok daha düşük megabitlerle 4K'yı gene verirsin tabii ama canım, hiçbir şeye benzemez. Evet,
bugün günün ya cep telefonu sonuçta çekiyor 4K ama onun 4K olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani 4K dediğimiz şeyin amacı o değil. Biz onların gerçek 4K'larını gördük.
Hani 4K olmadığı ya, tabii, deme. 4K ama
4K da işte o değil.
Veri miktarı az olunca çok sıkıştırılıyor.
Hormonlu 4K evet, diyelim değil mi? Yani.
Evet.
Çamur gibi görüntü oluyor.
Yani bugün senin internetten indirdiğin bir film bile hani sıkıştırmaya rağmen eğer hani iddialı olacaksa bitrate'i çok yüksek. Hani 4K'ya daha gelmedim bile. Hani HD'de bile, Full HD'de bile yüksek bitrate iniyor. Filmler ki adam gibi kaliteli olsun. Daha 4K'nın ihtiyacı, 4K'yı doyurmak çok zor.
Valla ben 10 megabitte 4K hiçbir şeye benzemez diyorum. Hani
uydudan acaba gelen 4K'nın şeyi kaç?
Evet. Evet ona bakmak lazım.
Bant genişliği.
Ya bir de bu adamlar o kadar şeyi stabil olarak hani nerede nasıl sağlayacaklar? Bir de o sorun var. Hani millet hiç her zaman şikayet ediliyor biliyorsunuz.
Bağlantı
yani.
Şeyinden. Evet. Tabii ki Murat hani şey ayrı. Sen 4K seyrediyorsun 10 megabit bağlantınla. Hatta da çocuk download açtı arka odada. Televizyon daha mı kötü olacak falan. Bilmiyorum. Yani ben 10 megabitle 12 megabit 15 megabitle çok güzel olmaz gibi geliyor.
Ya IPTV'nin şeyi hatta ayrı olabilir. Onda o öyle çözülür de ki ben öyle biliyorum zannedersem ama
yok o ayrı. O olmaz
kotadan
da.
Kotadan galiba yemiyor çünkü o sayede.
Şimdi hattı ayrı olmuyor da ya tabii ayrı hat çektirirsin. Normalde ayrı olmuyor da onun iletişiminin stabilliğini sağlayan IPTV destekli router'un içinde falan ayarlar var, şey var. O iletişimin aksamamasını sağlayan. Hani bu birazcık şeye benziyor işte Quality of Service QoS vardır ya ayarlarda. O şekilde. Ama tabii ki
bir haksız rekabet örneği de daha şu olabilir. Şimdi bazı yerlerde fiber var, bazı yerlerde yok. Hani aynı evet. Telekom'un müşterisisin. İşte aynı TT.net'i kullanıyorsun. Birinde şey var, ADSL var, bağlantın o. Öteki tarafa fiber gelmiş. Ben de abone oluyorum, sen de abone oluyorsun. Fiberin hizmeti daha iyi olacak tabii.
Evet, evet. Yani şu var Murat. Televizyon çok önemli bir güç. Hani herkesin evinde bilgisayar yok. Yani inanmak güç ama hala öyle. Ama herkesin evinde televizyon var.
Evet.
Şimdi televizyon önemli bir güç. Televizyon bahanesiyle bağlantılar iyileşirse, hani altyapı geliştirmeleri falan, internet evet, hızlandırmaları gerçekleşirse biz de kazanırız.
Doğru söyledin.
Bizim için de iyi olur. Umalım ki öyle olsun.
Bu arada hani lafa geçmişken TV kullanıcıları vardır bizi dinleyenler arasında. Deneyimlerini bir yazsınlar hani akıcılık anlamında. Daha 4K'ya gelmeden normal yayınları nasıl izliyorlar acaba?
Turkcell de bir şey yaptı. Televizyon
da var, doğru.
Sistemi yaptı.
Onlarda da var.
Evet.
Biz onu kullandık hatta öteki ofiste. Bize denemek için vermişlerdi. Düzgün çalışıyordu.
O Digiturk'tü.
Digiturk müydü o?
Turkcell TV doğru. Yeni bir şey.
Evet. Digiturk denedik biz. Yeni bir haber. Abi, Diyarbakır'da bir ilçe eğitim müdürlüğü suça karışmış, istismara uğramış çocukların listesini internet sitesinden yayınlamış.
Tabak gibi yayınlamış.
Evet.
Bir saat değil mi ne bir kaldırmışlar ama olan olmuş.
Evet. Açığa alınmış müdür.
Evet.
Yani bu şu, yani bizim bilgilerimizi toplamaya bu kadar hevesliler de korumaya da hevesli olsalar.
Abi bu evet. Korumak değil. Burada bizzat adam açıklamış.
Evet işte. Yani korumak derken onu kastediyorum. Evet. Kafada yok ki o şey. Hayır, bunu açıklasan ne olur diye düşünüyorum.
18 yaş altı çocukların bilirsin ismi bile söylenmez. Tabii, gazetede tabii. Kısaltmayla falan geçer. Yani. Evet.
Bir gün kalmış yayında. Hmm,
bir gün ya.
Hayır bir de adresleri.
Her şeyleri var abi.
Falan.
Evet.
İşte bu felaket bir durum. Felaket bir durum. Olan olmuş. Hep zaten olan olduktan sonra haberi şey oluyor.
Evet.
Kötü. Umarım olumsuz sonuçlar çıkmaz.
İnşallah.
Tek diyebileceğimiz bu noktadan sonra bu.
Tabii ya o kadar insanın taşınması lazım yani.
Evet.
Adresleri bile belli çünkü.
Yalnız bu Milli Eğitim'in kaçıncı skandalı?
Kaçıncı abi bu?
Kaçıncı skandalı? Daha önce de yine çocukların adreslerini falan
tabii.
açık etmişlerdi. Bu kaçıncı skandalı? Bu adamlar bilgi yönetmeyi beceremiyor.
Beceremiyorlar o kadar net.
Ya sadece Milli Eğitim değil, bütün devlet kurumları diye genişletmek lazım onu.
Evet.
Elinde bilgi var. Geçenler neydi? Şu Bayındırlık Bakanlığı'nın evet. mıydı? Senin yeni haberlerinde konuşmuştuk.
Ne güzel. Herkesin görüyordun senin evet. adresini, ev adresini. Bir haber, bu haber çok fazla yankı bulmadı. Hepsi burada komun satılmasıyla ilgili. Ya çünkü öyle bir ilan yok. Hani satılıyoruz falan yok ama Rekabet Kurumu'na bir başvuru gerçekleştirilmiş. Satışı devri evet. için.
Valla Murat haber olmadığın şu yüzden alan belli değil. Yani belli de hani desen ki işte Sabancı grubuna satılıyor falan desen insanlar için daha çok bir şey ifade edecek ama Türk Commerce BV. Bu BV hangi ülke oluyor? Hani limited falan gibi bir şey bu anlamda ama.
Almanya herhalde.
İşte Türk Commerce BV diye bir yere satılıyor deyince bir şey olmuyor. Çok bir şey
Hollanda,
ifade
Hollanda.
Etmiyor.
Hollanda.
Hollanda.
Abraj Grup diye bir şeymiş.
Ya yatırım şeyleri olur ya, fonları olur ya. Bu da herhalde öyle bir şey.
Herhalde.
Evet, hepsi bu arada komdan herhangi bir resmi açıklama yokmuş.
Böyle i̇şte şeyin haber. Tamamlanmasını bekliyorlarmış. Bu Rekabet Kurumu'na başvurunun onaylanmasını falan bekleyip ondan sonra bir resmi açıklama yapacaklar.
Google Translate'e anında çeviri özelliği geliyor. Şimdi de galiba bu moda olmaya başladı.
Şimdi Google Translate'in yani Google'ın çeviri hizmetinin mobil uygulamalı mobil tarafına işte şey falan geldi. Gördüğünü çevirme, kameradan gördüğünü çevirme geldi. Şimdi bir de
konuştuğunu
tercüme ederek
yazma.
Gerçi şunu düşünürsen Murat, bunda bir numara yok. Çünkü bir kere çeviri mekanizması var.
Var.
Konuştuğunu anlama mekanizması var.
O da var.
İkisini birleştiriyorsun. Hatta bu şeydir. Unix'te, Linux'ta genelde bir uygulamanın çıktısını başka bir uygulamaya girdi olarak verebilirsin.
Böyle
bir
pipe
sistemi vardır. Bu böyle. Hani konuştuğunu anla, çevir. Ha tabii
buradaki
ki hani
avantaj şu şey ama online'da da vardı da hangi dili konuştuğunu otomatik anlıyordu. Ha. Ama onu şimdi daha demek ki emin olmuşlar bir ürün haline getirmişler.
Tabii. Yok tabii ki önemli bir şey. Ya, tabii ki yani
ya arkasında anormal bir yapay zeka buluşu anlamında şey yok. Söylüyorsun sen.
Öyle öyle var olan mekanizmaları birbirine bağlamak olmuş. Güzel de olmuş.
Ama iyi bir şey abi. Sen yabancı bir ülkeye gidiyorsun. Duvarda bir şey yazıyor. Tam anlayamıyorsun. Şöyle telefonu tuttuğun zaman orada görüyorsun ne anlama geldiğini.
Doğru. Doğru. Ben genelde anlamadığım ülkelere gitmeye çalışıyorum o yüzden sorun olmuyor. Ya yani çünkü şey hani şimdiye kadar her zaman bir yerlere giderken çantamı alıp gittim. Hiçbir şey sıkıntı yaşamadım. Hong Kong dahil. Ama bir kere Fransa'ya gittim. Bir daha gitmemeye tövbe ettim. Çünkü hani uluslararası işte Charles de Gaulle Havaalanı'nda kayboluyorsun. Çünkü Fransızca yazmıyor. Şey İngilizce yazmıyor hiçbir şey. Sorti çıkış demekmiş. Bilmiyordum. Öyle kafası kesilmiş tavuk gibi dolanıyorsun. Hiçbir şey anlamıyorsun. Şeye soruyorsun, soru soruyorsun. Adamlar şey hani sorduğun adam Cezayirli falan çıkınca adam cevap veriyor da ya keşke sormasaydım falan diyorsun. Çünkü onu da anlamıyorsun. Onun konuştuğu İngilizceyi de anlamıyorsun. Orada işe yarardı işte telefonla tabelaları falan tercüme ettirmek.
Evet.
Ha, o da yaramazdı. Bu sunucu bazlı bir şeydir. Roaming'i açmayacağımız, parası para girecek, yazacak diye roaming'i açmayacağımız.
Rehber tutsan daha ucuza
yine gelir. Kullanamazdık. Evet, en iyisi bilen bir arkadaşla gittik.
Evet. Haziran sonunda saatlere eklenecek bir saniye varmış.
Evet.
Şimdi başımıza bir de bu çıktı.
Şimdi bu daha önce olan bir şey ama.
Evet.
Ama daha önce de
işte sorun olmuş.
Sorun olmuştu. Şimdi yine ya yine aynı şeyler mi olacak diye kıpırdanıyor teknoloji dünyası. Linus Torvalds'la bir röportaj yapılmış. O ya yani büyütmeyin, sakin olun.
Evet.
Halledilir.
Ya bir öncekinde yaşanan sıkıntılardan dolayı hani gerekli deneyim yamalar var. Yapıldı vesaire.
Evet. Evet, deneyim var.
İyi.
Ya bu şey işte bu zamanı dengelemek için hakikaten artık saniye böyle bir sistem var. Böyle arada sırada ince ayar çekilmesi ya, gerekiyor.
Temelde şeyden farkı yok. Şu Şubat'ın 29 çekmesinden bir farkı yok aslında.
Evet. Yani. Evet. Fakat işte Linux'un falan içinde bu Windows'ta da geçerli. Çok eski bir işte POSIX diye bir Amerikan hükümetinin standardı var. Hani çok böyle değişik bir yeni bir işletim sistemi hakkında bir site falan bulursan orada şey der işte POSIX uyumludur falan diye bir ibare görebilirsin. O POSIX böyle işte tarih, biz arada sırada gündemde konuşuyoruz ya böyle teknolojinin yaşayan dinozorları var. Öyle tamam. Bir şey. Şimdi POSIX'i geliştirirken adamlar şey demişler hani bir gün 86.400 saniyedir demişler ve demişler yani bu hiçbir şekilde değişemez. Böyle bu yüzden bu tür
gün hesapları kayıyor.
Gün hesaplarının şeylerin daha işte böyle bir saniye ekleyeceksin tek bir güne falan.
Şeyi de anlatalım. Aslında bilgisayarlar özellikle Unix temelli sistemler timestamp diye bir şey kullanıyorlar ve bu şeyde başlıyor. 1970'in 1 Ocağı'nda başlıyor. Evet. Sıfır olarak kabul ediyor. Evet. O günden itibaren saniye saniye ekliyor üzerine. 1, 2, 3, 4 diye. Şu anda bayağı uzun bir rakam haline geldi.
Evet.
Onu kullanarak işte gün hesabı yaptığın zaman 86.400 kabul edersen artık eklenen saniyeler işi karıştırıyor.
Evet.
Buradaki sorun bu. Bunların işte düzeltilmesi gerekiyor. Yani yamalarla
Linux,
falan
Linux
bir şekilde.
Linux Time daha önce de sorunlara yol açmıştı. Şimdi de bakalım. Tabii burada en çok verilen örnek 2000 yılı meselesidir. Basına da çok yansımıştı. Hani 2000'ye 2K Y2K evet. Meselesi hiçbir şey olmadı. Ama o şunu da takdir etmek lazım. Hiçbir şey olmamasının sağlayan gecelere gündüzlerce çalışmış bazı uzmanlar var o sayede de.
Tabii.
Hiçbir şey olmadı. Özellikle COBOL programcısı arkadaşlar şey oldular. Buzhaneden çıkarıldılar. Buzları eritildi. O adamlara görev başına getirildi. Hani hiçbir şey olmadı derken şey gibi görülüyor yani basın büyüttü zaten bir şey olmayacaktı. Yok bir şey olmayacaktı değil. Deli gibi bazı adamlar çalıştı bir şey olmaması
onlar olmasa
için.
Olurdu zaten
evet.
Bir şey.
Evet.
Ya geçen hafta mı konuşmuştuk şu internetin bazı teknolojileri yamalı bohça
geçen
gibi
diye. Geçen hafta
da
konuşmuştuk galiba.
Bu da işte onun aslında bir yansıması. Evet.
Ya
onun
kesinlikle.
Gibi bir şey.
Ya ona bakarsan biz bunu bir sohbetimizde yine konuşmuştuk. Yani şeye de deli oluyorum. Ya bugün işte satın alabileceğim en baba Intel işlemci 5960X değil mi?
Hı.
Hani şeye Broadwell'e karıştırmadım daha.
Tamam.
Şimdi 5960X'in içinde derinlerde bir yerde hala bir 8086 işlemci duruyor. Ya ben buna sinir oluyorum. Yani hep evrimleşerek gelişen teknoloji.
Evet.
Hep ayakları geçmişe basan teknoloji. Belki de bazen silip yapmak lazım.
Hani, ama abi işte onun yayılması sorun oluyor zaten.
Tabii.
Yani kim kullanacak? Bütün
şey
sistemler
olmasa,
buna dayanıyor tabii. Falan filan.
Ya şimdi 5960X'e DOS kurarız değil mi? Kurarız. Büyük olasılıkla DOS disketlerinden install etsek kurulur o makineye.
Hı hı.
Disketten.
Onun şeyinden dolayı 64 bit geriye doğru uyumluluk da sağlıyor ya.
İşte bir de x86 uyumlu.
Evet.
İşte kurulur. Benim dediğim olsa kurulmayacak.
Doğru.
Yalnız bunu diyen adamın da en sevdiği bilgisayarların hala 8 bit olmasını.
8.
Ya kendi çağın şeyinde güzel. Kendi adı neydi? Dünyasında güzel ama İşte geriye doğru uyumluluk
bak senin bize... dediğini kim yapıyor biliyor musun? Bu teknolojide hep konuşuyoruz ya, Elon Musk yapıyor. Her şeyi adam şey diyor. Yani eskiyi yeniden yamalayıp uğraşmaktansa sıfırdan tasarlamalıyız mantığıyla çalışıyor.
Evet, evet. Yani güncel teknolojilerle ya ben şeyi hayal ediyorum. İnternet bugün günümüz teknolojileriyle şekillendirilse bir daha. Bu iletişimde kullandığımız şeylerden, protokollerden, packet size'dan, tabii, işte diğer iletişim mekanizmalarına kadar. Acaba nasıl olurdu? Gerçi biliyorsunuz hani internet 2 diye bir şey var. Üniversiteler arasında falan araştırma şeyli bir şey. Yani arada şey sırada onun lazım. Üzerinde hız rekorları falan kırılıyor.
Yani Mars'taki koloni gibi bir tane internet kolonisi kuracaksın. Orada o yeni internet çalışacak.
Ama Murat ben şey istiyorum. Hani Cisco'da 2015 model bir router yapsın. Böyle işte POSIX uyumluluğu bilmemesi olmayan 1970'li yıllardan kalma filanca teknolojiyi hala desteklemeye çalışmayan 2015 teknolojili bir router yapsın. Hani sırf şey istemiyorum. Normal günümüzün şeyinde yeni bir internet istemiyorum. Acaba nasıl olur? Acaba bir şeyler değişir mi? Farklı olur mu? Performans açısından.
Ya mutlaka bir farklı olur ama açısından. Çok pahalıya geleceği için hiçbir ticari kesinlikle firma bu işlere girmez.
Bir de bir sürü o sertifikalar falan işe yaramayacağı için. Yani.
Tabii bir de onlar var işin.
İş gücü de boyutu. Sorun olacak.
Geçenlerde Facebook iş dünyasına yönelik ayrı bir Facebook evet, üzerinde çalışıyor demiştik. Şimdi testleri başlamış.
At work.
Herhalde bu yıl içinde göreceğiz değil mi artık?
Ne olacak? Yani şimdi şöyle mi olacak? Ya bu iş yerinde sadece Facebook at work'e girebilirsiniz. Normal Facebook yasak.
Şimdi bu Facebook at work'te mesela biz teknoseyir içinde konuşmak için bir sadece kendimizin göreceği ya da bizim belirleyeceğimiz çalışanların görebileceği özel sayfa açabiliyorsun. Hmm. Özel bir iletişim grubu kurabiliyorsun falan. Ha bunlar bugün de yaparım diyebilirsin. Ama bu daha hani hazırlanmış sana olarak gelen bir şey. Ha ama şu var, insanlar zaten iş yerinden Facebook'a giriyor devamlı. O nasıl olacak bilmiyorum. Birazcık Murat galiba şununla da uğraşıyor Facebook. Şimdi LinkedIn, bunları da konuşmuştuk. İyice bugün bu hafta evet, geçmişe tekrar ediyoruz. Şimdi LinkedIn profesyonel bir ağ. Ve LinkedIn'e koyduğun fotoğrafı falan da genelde ona göre seçiyorsun.
Evet.
Facebook kişisel daha arkadaşlık bazlı bir şey. Ona göre bir profil fotoğrafı koyuyorsun. Bunları karıştırdın mı hiç hoş olmuyor. Özellikle LinkedIn'de böyle işte elinde şeyle şampanya kadehiyle falan bir şey koydu. Yani kimse koymuyor öyle.
Evet.
Facebook'un şeyi birazcık durumu bu bir odağı olmaması biraz sıkıntı. Ben kullanıcı olarak da yaşıyorum. Çünkü benim iş dünyasından kontaklarım var. Arkadaşlarım var, izleyicilerim, okuyucularım var. Bazen birbirleriyle reaksiyona giriyorlar bunlar olumsuz şekilde. Şunu da yaşıyorum. Hani biz sizi hiç böyle tanımamıştık var ya. Şimdi orada da hakikaten işte normalde iş yaptığın işte sayın bilmem kim soyadıyla hitap ettiğin falan adam ya da hatun hanım Facebook'a ekliyorsun. Bir paylaşım yapıyor, bir fotoğraf gönderiyor falan. Hakikaten şey oluyorsun hani biz sizi böyle tanımamıştık oluyorsun. Zor bir durum.
Bir de şey var ya. Mesela birisi geliyor, Facebook'ta iş grupları var.
Evet.
Ortak görebildiğin. İşte ben şurada işe başladım diyor. Sen bir kere bunu biz yaşadık ya. Kim bu? Hani tanıyor muyduk daha önce? Kimdi falan. Facebook şeyine bakıyorsun profiline. Oraya böyle gün batımında çekilmiş bir fotoğrafını koymuş ama silüet.
He, anlamıyorsun kim bu? Ya başkasının fotoğrafını koyan falan garip garip şeyler var. LinkedIn o konuda mesela o da, tür evet, şeyler daha az. Evet. Ha, orada da böyle şey var tabii işte. Bir iki dil resmini falan koymuş olan var. Sonra kaldırıyor ama. Çünkü bakıyor ki ya burada öyle bir şey yok.
Evet.
İşte kaldırıyor. Facebook'ta işte bir belki şey olacak. Profesyonel profil geliştireceksin kendine falan. Hmm. Ama şunu da hatırlatmak isterim. Hani Facebook Home diye bir şey vardı. He. Ne oldu?
Ne oldu?
Telefonun kilit ekranını Facebook'a dönüştürecekti falan filan.
Başarısız bir iş oldu abi.
Kimsenin umurunda
ama
değil.
Ama o bayağı anlamsızdı ya. Bu gene biraz daha makul.
Ya Home şeydi. Facebook nefes gibi Facebook alıp verenler için.
Sana bir soru. biz dedik ki Foursquare'in Swarm'la ayrılması mesela kötü bir karar oldu.
Bence çok kullan...
Şimdi Facebook'un Work'le ayrılması sizce nasıl? Benzer bir tablo mudur yoksa?
Kimle
yani,
ayrılması?
Yani şöyle ha, Facebook work. Bir de at work olma, çıkması başımıza. Çünkü Facebook'un biliyorsunuz önemli şeylerden birisi kan kaybetmesi şu anda.
Ama bak orada şöyle bir fark var. Swarm seni zorladı. Evet. Facebook sen gene eski Facebook'u tabii. iş içinde kullanmaya devam edersen sorun olmayacak. Ama at work o seçeneğe bağlı olarak geliyor.
Yani hiç umdukları kadar bir Facebook'taki kadar bir yoğunlukla da karşılaşmayabilirler diye düşünüyorum.
Evet. Ya bakalım göreceğiz.
Valla Facebook'ta işler güzel ya. Facebook kendine şeye çıkartıyor. Ya, iş çıkartıyor.
Güzel de o kadar da güzel değil. Yani şöyle gençlerin kullanımında bir azalma biliyorsun her sene rapor ediliyor.
Çünkü anne babaları geldi.
Belki de ondandır. Evet.
Anne babaları eskisi geldi. Gibi şimdi yazamıyor da bilmem ne oyunundan işte sınava çalışamadım bilmem ne yazamıyor artık. Baba da görüyor. İşte bir şekilde yolunu bulacak.
Evet. Türkiye...
Mark düşünsün onu da mı düşünsün?
Yani baba. Beraber mi bot bağladık?
Evet.
Türkiye GPS'e alternatif kendi yöntemini kullanacakmış. Sistemini pardon.
Şimdi bu...
Bu herkesin aslında gündeminde değil mi? Bütün dünyadaki devletler.
Şimdi GPS tabii şeyinin suyun başında Amerika'nın oturduğu, Vana'yı Amerika'nın tuttuğu bir sistem.
Ya Rusya ayrı Rusya'da uğraşıyor. Da GLONASS var. Avrupa GLONASS. Ayrı uğraşıyor. Çin ayrı uğraşıyor bunlara.
İşte Rusya'da GLONASS diye bir sistem var. Avrupa Galile hayata geçirdi mi bilmiyorum.
Geçiremediler.
Çalışıyor.
Galile'nin iç mekanda... Çok hassas şekilde çalışabilme iddiası vardı. Yani şeyi bulabilecektin, alışveriş merkezi içindeki dükkanı bulabilecektin o sayede. Ama işte ben bunun yazısını yazdığımda 2003 yılında mı ne PC World dergisine yazmıştım bunu. Bak daha 2015 ortada yok. Çin'inkini bilmiyorum. Şimdi Türkiye'de yapmak istiyor da onun biliyorsunuz hani bu bilmem kaç tane uydu falan yerleştirmen gerekiyor.
Çok
hani istiyorsun da. Bayağı bir para lazım.
İnşallah olur.
Bir de Murat hani yaptın da şimdi bu Nokia'nın elimde tuttuğum filanca telefonla nasıl eklenecek o sistem?
Evet.
Bir de onu kabul ettirmen lazım.
Abi mesele muhtemelen Nokia'ya falan eklemek değil herhangi bir acil durumda askeri anlamda bir şey yapmak.
Ya ben onu merak ediyorum yani bilenler.
Yani GPS herhalde. Gene kullanılır Nokia'da yani, vesaire de hani böyle şimdi... günlük hayatta ama sonuçta senin gemin de denizde yol alırken tamam hani normal eski usulle de gidersin bir şekilde ama kendi sistemini kurman çok
daha önemli.
Şimdi
bizim GPS'de çalışıp da düşmanı vuracak sistemlerimiz var. Herhalde vardır ama
var.
Şu an kullandığımız GPS de hani aslında belki de düşmanının GPS'i. Hani potansiyel düşmanlarının.
Şimdi tabii bu yıllar önce GPS bizlerin eline geçmeden önce de vardı. Ama o zamanlar işte Amerika kendisi dışında olan ülkelerde hassasiyetini düşürüyordu.
Evet.
Clinton mı ne bunu şey yaptı? Clinton zamanında bu Selective Service mı ne sistemi kalktı. Biz de hassas GPS'e ulaştık. Tabii ki yani sonuçta işte Rusya niye, Çin niye kendi sistemini kurmak istiyor? Bu yüzden hani el alemin şeyine niye bağımlı yaşayasın? Hı. Şimdi Hamdi'nin dediği gibi böyle bir şeyin askeri uygulamalarda falan hayata geçmesi daha kolay.
Evet.
Hani senin elindeki lazım. Telefona gelmesindense orada Aselsan bu işe el atacak. Ekleyecek. Bakalım.
İnşallah olur.
Ciddi bir aşamaya geldik demiş bakan.
Yani çok da bir ayrıntı vermemiş. Yani evet. Dediğin gibi ciddi aşamaya geldik. Başarılı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz demiş. Evet. İnşallah olur başarıyla.
Tabii şu da var. Şimdi GPS de biraz önce konuştuğumuz şekilde GPS de eski bir teknoloji.
Öyle. Tabii.
O da belki işte bugün sıfırdan yapılsa
değil mi?
Daha güzel olacak.
Belki de.
Hani ulusal konum belirleme sistemi dedikleri sistem GPS'ten
ya şunu söyleyeyim
daha avantajlı
ama,
olabilir.
Levent, yani zor bir şey. Tabii ki bir sürü uydu göndereceksin vesaire ama imkansız da değil. Hani böyle inanılmaz bir Ar-Ge faaliyeti gerektirecek bir şey de değil yani.
Kesenin ağzını açma.
Yani tek başına Türkiye için falan. Aslında zor olabilir belki ama hani
evet.
Belki ortak başka devlet falan bulunup
peki.
Ortak olacak. Beraber kullanalım diye.
Project Ara'dan haber var. O devam ediyor Google'ın biliyorsunuz. Modüler telefon projesi.
Bu hafta yine bayağı bir
çok
gündemdeydi.
Porto Rico'da bu yılın sonunda denemelere başlanacakmış. Pilot bölge orası seçilmiş.
Şaka mı yapıyorlar ya? Hadi bakalım.
Ama yani şeye, halkın alabileceği bir şekilde deneme olacak bu.
Öyle
yani. Son kullanıcı alıp hatta Porto kendi Rico'da, mağazasından falan da, çünkü biliyorsun evet, modüler yani. Modüllerini tabii, de alıp
marketiyle
takacaksın.
Marketiyle pazarıyla birlikte geliyor.
Tabii.
Porto Rico'dan bizi dinleyen izleyicilerimiz alıp bize yollarlarsa inceleriz.
Ya şeyler dener zaten bizim hani şu büyük yabancı yayınlar. Biz de oradan görürüz
tabii,
bakalım.
Onlar şimdiden biletlerini almıştır.
Bıçaklanmadan dönerlerse.
Ama yani kısa zaman öncesine kadar ya olur mu acaba falan dediğimiz bir proje değil miydi bu ya?
He, değil mi?
Bayağı ete kemiğe büründü gözümüzün
önünde. Olabileceğinden kuşku duymuştuk biz. Ama tabii şu var. Fon Blocks diye bir şey çıkmıştı. Biz ondan evet, biraz kuşku duymuştuk. Tabii ara bakarsanız birazcık şeyden farklı. Mesela bir iskelet var. Ve oradaki modüllerin yerleri sabit. Hani iki karelik modül, dikey, dikdörtgen modül falan gibi sabit. Fon Blocks öyle değildi. Fon Blocks daha esnek bir görüntü veriyordu. Orada hatta işte ben demiştim ki ya bunun elektriksel bağlantısı nasıl olacak falan. Neyse, bu burada Hamdi aslında sorgulanacak şey şu. Şimdi bu firmalara bu nasıl bir şey olacak? Google mı satacak? Firmalara para kazandıracak mı? Hı hı. Şimdi şey diyorsun işte, Fon Blocks'ı yapan arkadaşın hayali ne? Diyor ki ya ben işte fotoğraf, telefonumun fotoğraf makinesi yetersiz kalıyor. Sırf o yüzden yeni telefon alıyorum. Çok para harcıyorum. Ne kötü. Keşke modül satılsa. Tamam da firma senin şeyin için, refahın için, mutlu olman için yok ki. Firma para kazanmak için var. Firma sana o telefonu satmak için her sene var.
Doğru.
Sana her sene o telefonu satamazsa adam var olamıyor zaten. Bugün televizyon firmaları artmıyor, azalıyor. Çünkü televizyonu bir alan adam 10 sene bir daha almıyor. 3D'si, 4K'sı, bilmem nesi. Bu yüzden zorlanıyor.
Öyle.
O yüzden hani ya işte modüler olsun, ben telefonumun işlemcisi yetmiyorsa daha iyi işlemci modülü takayım. Ya sen bunu isteyebilirsin de bu firmalara para kazandırmayacaksa
öyle,
hiçbir şey olmaz. Yıllarca şey istendi. Ya telefonu bırak, niye böyle bir laptop yok?
Evet.
Hani yıllarca bu istendi ama bundan bir kazanç şey olmadı.
Doğru.
Görülmediği için. Yani kaderi firmaların elinde aslında.
Hı hı. Yani Levent abi, bugün senin laptopunun değiştirilebilir işlemcisi, ekran kartı özelliği olsa parça bulamıyorsun.
Bulamıyorsun çünkü o şeyin standardı değişmiş oluyor. İşlemcinin soketi değişmiş oluyor falan filan.
Google Glass ile ilgili bu hafta tuhaf haberler verdi. İşte üretimden kalktı, yok oldu.
Tarih oldu.
Tarih oldu falan diye yine tipik. Aslında işin aslı öyle değil. Mevcut modelin üretimini sonlandırıyorlar.
Ekip yenisini geliştirmek için çalışmaya.
Evet. Hatta ayrı özel bir ekip kuruluyor. Yani evet, eskiden Google X diye bir şeyin altındayken şimdi evet, gözlük için, onun içindeki elemanlar ayrılıp
evet,
gözlük ekibi olacaklar. Yani öyle tarih olma durumu yok.
Belki bu defa hani takıldığı zaman tuhaf gözükmeyeceğimiz bir şey çıkar.
Murat, Google Glass konusunda benim şöyle bir takıntım var, düşüncem var. Şimdi gördük Google Glass'la karşımıza gelen arkadaşları.
Evet.
Google'ın kendi temsilcileri Türkiye'ye geldiklerinde falan mutlaka o gözlükle işte çıkıyor işte. Dünyada insanlar kullanıyor da. Ben şu hissi alamadım. Yani Google Glass'ım var, bak şu sorunu çözüyorum hayatımdaki. O daha çok şey gibi, ya bunu taktım şimdi bunu kullanmaya bir bahane bulmam lazım gibi evet, bir durum, bir elektrik aldım ben. Yani hiç İşte Google Glass sayesinde Ay'a roket yolladım. Hani o değil tabii ki de. Ya benim telefonumda navigasyon var işte. Ben o sayede gideceğim adresi bulabiliyorum. Bu o telefondaki GPS özelliği ve navigasyon yazılımı, yol bulma yazılımı benim hayatımda bir sorunu çözüyor. Çok efektif bir şekilde, çok net bir şekilde sorun var, çözüm var. Google Glass'ta ben bu şeyi hiç alamadım. Yani bir başarı öyküsü, bir şey senaryosu, işte yolunu bulamıyordu, Google Glass'ı taktı buldu. İşte sınıfını geçti Google Glass sayesinde. Hiçbir şey bulamadım yani. Daha çok işte ya taktık şimdi bunu, buna bir de bahane bulmak lazım ya, gibi.
Bir tık arttırayım, benim gözüm bozuk değil, gözlükten nefret ederim. Şimdi onu, o bana külfet ya. Onu ben onu takmak istemiyorum zaten.
Sen bir de onun işte camsızını falan takmaya çalışacaksın. Ya hipster, iyice hipster olacaksın olacak. İyice falan.
Yani, ya zaten senin dediğin gibi bir soruna çözüm gerçekten sunsa şu ana kadar çok daha hızlı ilerlemiş olurdu.
Hayır, kendisi sorun.
İşte kendisi sorun.
Takıyorsun, bara giremiyorsun falan abi, onunla giremezsin de diyorlar. Çünkü niye çekiyorsun, yayında mısın belli değil falan. İşte ortam, tuvalete giremiyorsun, umumi tuvalete giremiyorsun.
Bir de göz kırparak falan bir şeyler yapıyorsun. İşte sesle komutla çalışıyor. Bir
tuhaf kendi kendine konuşuyorsun. Evet. Ben kullanan arkadaşları gördüm. Open Google bilmem ne işte Open Google Plus Page falan adam konuşuyor. Zaten hani
olmadı o iş.
Onu gözüne taktığın için garip garip bakıyorlar. Bir de kendi kendine konuşuyorsun falan.
Bakalım. Google'dan devam. Microsoft'un Windows 8.1'deki bazı açıklarını Google habire ispiyonluyor.
Yani ya daha önce bir haberini yapmıştık. Google Project Zero diye bir ekip kurup böyle büyük güvenlik açıklarını tespit edip kamuya açıklamadan önce ilgili firmaya söylüyor.
Pek öyle olmuyor.
Bunu
işte
kapat diyor. Yok, burada da söylemişler ama bu Project Zero'nun kendi işte ne denir çalışma yapısında şey var. Firmayı bilgilendirdikten sonra 90 gün içinde ben bunu kamuya açarım diyor. Evet. Yani sen o arada kapattın.
90
Microsoft
gün gayet.
Microsoft 90 güne yetişememiş ama işte ayın 12'sinde mi açıklanmış. Microsoft da 13'ünde mi ne patch yayınlayacakmış da işte onlar salı günleri yayınlıyorlar ya. Evet. İşte Google'a kızıyorlar, bize beklemedin hani 2 gün daha bekleseydin falan diye. Google da diyor ki kardeşim 90 gün benim standart. Sen de bir hafta önce yayınlasaydın diyor. Yani şimdi aralarındaki tartışma bu aslında.
Şimdi şu var. 90 gün gayet makul bir süre. Çok. 3 ay.
Yani ne yapıyorsun?
Şimdi Microsoft'a şunu demek lazım. Kardeşim bu bir önemli bir açıksa, insanların güvenliğini tehdit eden bir açıksa. İşte Patch Tuesday deniyor. Her ayın ilk salısı. Niye bunu bekliyorsun? Bir ay mı bekleyeceksin? Ya. Hani bunu hemen yayınla. Ki bazen İşte out of order update mi ne diyorlardı. Tabii. Şey yayınladı Microsoft beklemeden. Burada da öyle yapacaksın. Niye salıyı bekliyorsun?
İşte onlar şeyi düşünmüşler herhalde. Acele etmez Google, anlaşırız nasıl olsa falan diye.
Evet.
Onlar da ama dinlememiş.
Şimdi de onların haberi var. Google efendi de Android 4.3 ve daha eski sürümlerini etkileyen bir hatayı düzeltmeye pek yanaşmıyormuş.
Bunu da aslında gene konuşmuştuk değil mi? Eski gündemlerden ben hatırlıyorum.
Bu biraz sistemin derinlerinde bir hata.
Tarayıcı ile ilgiliydi.
Evet, tarayıcı ile ilgili derinlerde bir hata. Bir şekilde herhalde bunu yamaması zor değildir. Yayınlaması herhalde.
Ya o Android'in işte otomatik güncellenmemesi vesaire falan gibi şeyleriyle alakalı
bir şey. Yani tabii %60'ın 60'tan bahsediyoruz hani.
İşte ya şöyle şey de söyleyelim. Android 4.4'ten önceki.
Önceki.
Bütün şeylerde topu Android tarayıcıyı kullanıyorsan eğer seni etkileyen
topu şeye atıyor orada. Diğer hani üreticilere atıyor. Evet. Telefonculara atıyor. Onlar düzeltsinler diyor.
Telefoncular da Google'a bakıyor.
Evet.
Hiçbir şey değil. Android'in bakıyorlar. Android'in sahibi Google. Evet.
Biz de onlara bakıyoruz.
Telefoncu arayüz yapıyor ona.
Bu durumda en iyisi şeyi kullanmak. Yani yeni tarayıcıyı kullanmak. Google Chrome veya ne bileyim Firefox neyse Android üzerinde. Hani standart içinden ya, geleni kullanma eğer eski
biliyorsunuz, bir kullanılmasa bile orada bir exploit edilebilecek bir açığın yaşaması
rahatsız
edici bir şey.
Uygulama launch edebilir. Yani tabii ki düzelmesi lazım. Düzeltilmesi lazım.
Bir de bu hafta şey oldu. Windows 7 bitti diye haberler çıktı.
Evet, o da tarih oldu. Öldü, tarih öldü işte. Bugün bitiyor falan. Bugün gibi bitiyor. Böyle başlıklar.
Yarın
bu akşam gün. Sanki zannediyorsun ki benim Windows 7 bilgisayarım akşam yok olacak, ölecek.
Evet.
Windows 7'nin güncelleme yama periyodu bitti ama şey olacak. Sonuçta kritik yamalar falan güncellemeler devam edecek. Yeni bir özellik falan eklenmeyecek. Ama kesinlikle şey öldü bitti falan yok. Kullanmakta da bir zarar yok. Yine güvenlik açıklarına falan yönelik yamalar gelecekler.
Yani tabii bu şey Mashable'dan vermişim de en altta bir gelsene sayfanın bir tane köpek resmi var. İnternete girmeyeceğim bunun yüzünden. Ya
nedir bu?
Oldest animals that ever lived. Bu hani tipik hani sana slideshow bastıran şeyler var ya. Yani, Bir tane köpek var. Bu her sitede çıkıyor. Çirkin bir köpek evet. var. Burası, bıyıklar birbirine
evet,
girmiş.
Evet. O şey ya. O köpek öyle. O köpek çirkin. Hani bir şekilde bir...
Ama o kadar çirkin olduğu için de aklımda yani her yerde bu var. Bütün sitelerde bu çıkıyor.
Ya bu muhtemelen altta çıkan şey bir hizmet. Bütün böyle siteler içeriklerini alıp koyuyorlar. O yüzden aynı
şey. Şey Murat yani. İşte bu Around the World falan diye bölümler oluyor ya web sitelerinde. Bunlara düştün mü yandın.
Promoted Stories.
Evet işte. Bunlar başka siteler.
Evet evet.
Hep böyle genelde o görselin haberle ilgisi de olmayabiliyor.
Doğru.
İşte tıkladın mı bunlara tıklamaya başladın mı?
Zincirleme.
Saatlerin gider. Hiçbir şey de elde edemezsin, tabii. öğrenemezsin. O köpek de şey işte ya bu bundan daha çirkin bir köpek vardı. İşte dünyanın en çirkin köpeği falan diye. İşte bütün dişlerinin yarısı dışarıda yarısı içeride falan. Bu yine daha bıyıklı bir şey. Değişik bir şey.
Bunu ben kime benzettim biliyor musun? Shameless'taki Frank var ya. Tip itibarıyla ona benzedi bende.
Benziyor. Windows 10'un telefon sürümü yakında test edilmeye başlanacak. Şimdi evet. hep söyledik. Windows 10 bütünleşiyor artık. Hani biraz da tuhaf bir isim. Windows 10 for phone böyle bir evet.
O bizde Türkçe'de evet. öyle oluyor.
Ama geliyor artık hani bir gerçek bir test sürümüne kavuşacakmışız.
Şimdi Microsoft Windows Phone'lar için yeni bir uygulama yayınladı. Ya da işte uygulamadan söz etmeye başladı. Bir Phone Insider diye bir uygulama çıktı. Hı. Bu işte galiba şey yapacak. Windows 10 telefonda deneme sürecine izin verecek gibi
gözüküyor. Şimdi 21 Ocak'ta Windows 10 ile ilgili önemli açıklamalar yapacak evet. Microsoft. Önümüzdeki hafta konuşuruz biz zaten gündemde tamam. bunu ayrıntılı. Bu da onun içine dahil olacak şeylerden biri.
Evet, evet. Windows 10 çok önemli bir gelişme. Çünkü Windows 10'da artık mobil, RT yani ARM işlemcilerde çalışan Windows, bizim bilgisayarlarımızda kullandığımız Windows bunlar... Tek bir Windows.
Yani Levent abi bu 8'in sözü değil miydi bize aslında?
Evet. Yani bir benzerini söylüyorlardı.
Murat, neyse. Öyle. Kismet. Ha bu arada Windows 10 Xbox One'da da var. Ona da geliyor ama tabii ki orada yine hani ya, bir anda pencereler, mouse falan olmayacak. Yani bir arayüz seni yine klasik konsol kullanacaksın sen. Bilmeyeceksin şeyi. Ne kullandın?
Ya bunun en önemli avantajı şey olacak herhalde değil mi? Bu uygulamalar... Evet. Biraz daha unified yani bir araya getirilmiş tabii. olacak.
30 defa para vermeyeceksin.
Evet.
Şimdi sen Xbox One uygulaması yazmak istesen developer kit yani. Falan filan uğraşıyorsun. O zaman ha belki yine developer kit ister Microsoft da en azından ek bir şey yapman gerekmeyecek. Hı-hı. Normal yazdığın uygulamayı orada da Hı-hı. yayınlayabileceksin.
Samsung'da nihayet ilk dizen işletim sistemli telefonu Z1'i duyurdu. Onun da adı Z1.
Yıllardır
Hindistan'da satılmaya da başlanmış.
Süren, tizen şey sonunda bir şey de ortaya çıktı.
Gerçi ucuz telefona koymuşlar da bu da herhalde öyle birazcık, bu da bir pilot proje gibi olabilir.
Ama son kullanıcıya artık çıkmış olması iyi bir şey. Gene önemli bir adım.
Tabii.
Daha çok göreceğiz demek
Samsung ki. Samsung'la ilgili esas haber bu hafta başka BlackBerry'yi alıyorlar diye haber çıktı.
BlackBerry yok satmıyoruz.
He, ama hisselerin dedi. Yükselmesi için yetti bu.
Yetti değil mi?
Bir tanıdık olsa da deseler yani teknoseyiri alıyoruz falan diye de haber olsa. Adamlar baksana dedikodusu bile yarıyor yani ölüyor.
Ama BlackBerry zaten ölüyor gözüyle bakıyor herkes. Samsung alacak denince bir anda böyle gözü ışıldadı herkesin. Yani.
Şimdi BlackBerry en son çıkarttığı telefonları falan biliyorsunuz. Yani başarı demek zor.
Zor.
Cesur de girişimler, kare ekran falan ama hani biraz zor kabul görmesi. O yüzden onlar hala var mı ya falan şeklinde genelde
evet, bakılıyor. Böyle de başka türlü zaten gündemdeydi bu hafta.
Evet.
Twitter üzerinden tanıtım yaptılar. Tabii o tanıtımı da iPhone'dan yapmışlar.
Mesajları.
Yani abi bu işte kaçıncı ya? Her sefer buna dikkat etmiyorlar.
Resmi BlackBerry hesabından mesajlar atmışlar ama iPhone'dan yolladıkları için... Gözükmüş. Ya bu biraz da bir ironik bir durum oluyor.
Tabii.
Genelde
ironik ya da hayatın gerçeği yani.
Sanatçı şeylerinde sanatçıyla tanıtım yapmak isteyen firmaların başına
Samsung'a
bu geliyordu.
Değil mi?
Tabii. Tabii. Çoğuna oldu. Çünkü sanatçıya para veriyorsun bir sürü işte, ya da sanatçı demeyeyim de işte celebrity denen işte şöhret. Hı. Para veriyorsun. Benim telefonumu tanıt diye adam iPhone'uyla geliyor.
Evet.
İşte burada onun gibi bir şey olmuş.
Ya adam katıldığı etkinliğin sonunu bile beklemeden iPhone'u çıkartıyor zaten çoğu zaman.
Evet.
O yüzden oluyor.
Evet. Aslında çok da sorun değil ama şey gözüküyor. Hani komik gözüküyor, ironik gözüküyor. Yoksa sorun değil, ne olacak hani.
Tabii.
Ama şey gözüküyor. Çıkıp da ya şimdi Murat biz de seninle bazı basın toplantılarına katıldık Türkiye'de. Etkinliklere katıldık. Hani sunucu hanıma anlaşılmış, o iş verilmiş.
Tabii.
Kim bilir nasıl bir çek kesilmiş. Sonra o hanım çıkıyor, ben işte bunu kullanıyorum falan diyor. Yalan.
Yani,
yani bariz yalan. Onu bırakıp da kendi telefonuna koşmak iyi beklediğini çok iyi anlıyorsun. Ama anlatıyor işte, sen he he deyip geçiyorsun.
Adamın biri vücuduna 95 tane iPhone bağlayıp Çin'e girmeye çalışmış.
94.
Tabii, 94.
Zırh yapmış kendine.
Evet, şey. Bir taneyi şey yapmıyor.
iPhone'dan zırh yapmış kendine.
Abi havaalanında garip garip yürürken. Huylanmışlar adamdan.
Robot gibi yürürken.
Üstünü arayınca şey gibi böyle paketlenmiş bir sürü iPhone'la.
Peki
geçmeye
şey
çabuk.
Ne?
Adam, hani nasıl
amaç
olmuş
ne?
Oradan geçeceğini acaba?
Abi amaç işte Çin'e sokmak, buradan para kazanacak. Herhalde bir vergiden kaçırma. Hani biz de bazen yurt dışına gidince bir tane veya bilemedin iki tane getirirsin ya. Arkadaş 94 tane getirmeye kalkmış. Ama onu da tabii
bakma.
Çantaya koysa diyecekler ki sen ne yapıyorsun bu kadar telefonu. Üstüne sarmış aynı böyle bildiğin
tamam
uyuşturucu
da,
kaçırır gibi.
Çin gibi bir yerde sen kontrolsüz gireceğini nasıl hayal ediyorsun? Ben onu anlamadım.
Giriliyormuş demek ki normal
yani
kullanıcıyı
demek
o kadar.
Demek ki belki de o da evet giriliyormuş demek ki.
Evet ama yani bu kadar abartınca hareketlerine yansımış adamın. Ne oturabiliyor
ya
ne yürüyebiliyor.
Şey ya hani kimi adam da aptal oluyor ya.
Hani normalde uydurma diyeceğim ama resimleri var. Yani haberde girsin baksınlar adamın vücudundan sökerlerken resmini çekmişler.
Burada şey var. Wired'ın zannedersem bir araştırması vardı bu konuda, bir yazısı vardı. Şimdi Amerika'da şey 24 aylık ya da 12 aylık falan işte anlaşma taahhüt yaptın mı biliyorsunuz telefonlar komik fiyatlar.
He, doğru.
Bu telefonlar genelde öyle sahte anlaşmalarla şeylerle kimlik bilgileriyle falan alınıyor. $100 bilmem ne alınıyor. Sonra Çin'e özellikle ulaştırılmaya çalışılıyor. Çünkü orada bir de bunların işte e-mail numarası üzerine falan da bir operasyon yapılacak büyük olasılıkla. Öyle mesela bir karı kocanın öyküsü vardı. Wired haber yapmıştı. İşte adamlar her hafta mı ne bir koli Çin'e koli yolluyormuş.
Ha.
Sonra koli bir gün taşırken DHL ya da işte UPS
neyse,
patlıyor. İçinden çil çil telefonlar saçılıyor. Şey diyorlar ne oluyor ya diyorlar. Hatta hani polise falan haber veriyorlar da olay büyüyor.
Anlaşılıyor diyorsun.
Bu da herhalde öyle bir şey bu telefonlar. Ya çalındı ya işte bir şekilde elde edilmiş.
Abi yalnız şu da bir başarı. Hiç şey duymuyoruz ya böyle 94 tane S5, S5
evet.
Sarıp girmeye çalışan
tabii,
falan olmuyor değil mi? Yani...
Yük de hafif bağdar iPhone. Hani en son. PlayStation 4 de değerli bir şey de onu böyle
saramazsın
zor.
Evet, bu arada Türkiye'de reklamlarda rakip markalardan bahsedilecek falan diye daha önce haber yapmıştık. O
evet.
Bir sene sonra devreye girecekmiş. Yani bir sürü daha kural var da bu ilginç olacak. Çünkü reklam anlayışı değişecek bir anda rakibi söyleyebileceksin.
Ama nasıl bahsedebiliyorsun? Yani direkt giydirebiliyor musun?
Yani bir kere şey tabii hani
yok.
Net kriterler.
Evet.
Hani işte Renault kötü bizim Tofaş süper diye yapamıyorsun.
Evet,
hani
tamam.
Elle tutulur bir şey koyman
tabii.
Lazım. Bak Renault'u uçurumdan attık. 190 metrelik yerden düştü. 200 parçaya ayrıldı. Bizimki ayrılmadı falan gibi ölçeceksin.
Ve hani bunu ölçen adamın raporunu da istiyorlar senden.
Evet, evet. Şimdi bu reklamlarda rakipten bahsetme olayı benim özellikle eski yabancı bilgisayar dergilerinde, eski bilgisayar dergilerinde ilgimi çeken bir şey. Çünkü orada adam açık açık şey diyebiliyor. İşte NEC mesela benim işte XY25 sistemim IBM 5150'den daha hızlı, daha iyi. Yani direkt tablo koyabiliyor. Reklamında adamın tablo var, karşılaştırma var. Yani o diyor 20 MHz, ben 30 MHz falan. İlginç geliyordu bana. Şimdi bakalım Türkiye'de, ya şimdi bu izin verilse de çoğu firma bir centilmenlik şeyinden ötürü kullanmayacaktı tahmin ediyorum.
Ya çok agresif olmalı. Bir tanesi lazım. Biri bir kullansa herkes belki de yolu açılır.
Ben bilmem, aklıma hep telekomcular geliyor. Çünkü onlar üstü kapalı olarak şu an yapıyorlar zaten.
Şimdi bir Harran'la Emine falan bir şeyler vardı geçen yıllarda, hatırlıyorsunuz işte ölçtük falan.
Bak şimdi tam iyi söyledin. Bu uygulanırsa bu tasarım, işte o öyle ölçtük mölçtük diyerek olmayacak. Diyecekler ki kime ölçtürdün? Nerede bunun şeyleri? Hani o belgeler istenebilecek. Çünkü orada sen diyorsun ki...
Belki ben bize gelirler. Böyle seyir onaylı diye çıkarız böyle.
Ben çekiyorum, rakip çekmiyor diyorsun. Evet. İşte o orada bir yalan dolan mı var, hakikaten bu yapıldı mı, onları gerçekten ispat etmen gerekecek. O senin dediğin olayın hikaye olduğunu herkes biliyor.
Otomobilde şey olabilir, benzin tüketimi konusunda bir şeyler yapılabilir falan. Ama
ya
bilmiyorum.
Abi öyle şeylere girdiğin zaman bütün ayrıntısını söylemen lazım. Yani böyle altta küçük bantla da geçemezsin.
Evet, hızlı
çünkü
hızlı
o benzin
geçen
tüketimi de işte nasıl, yok, bir oran, nasıl bir ortamda.
Onu sana zaten onu söylemesen bile devlet soracak sana hakikaten tabii. Ne yaptın diye. Yani o reklamda kaynak belirtmesen
devlet de. Devlet sormasa bile zaten rakip firma dava açar gene sordurtur yani o yüzden.
Yani bu imkan verilse de kullanacak olanın çok az olacağını düşünüyorum.
Ya daha doğrusu öyle çerçeveler çizilmiş ki bütün şeyi gitmiş, özelliği gitmiş zaten.
Evet, evet.
Yoksa yurt dışında neler görüyoruz? 24 yıl işe gitmeyen adam sonunda kovulmuş.
Emekliliği gelmiştir zaten onun.
1990 yılında izin almış Hindistan'da bir adam. 92 yılında izni bitmiş herhalde, bir hastalık sonucu falan mı ne aldı. Geri çağırmışlar, adam gitmemiş. Ama memur bu arada anladığım kadarıyla. Ama işte hakkındaki kovuşturma, soruşturma bilmeme devam etmiş. Artık nasıl bir bürokrasi varsa Hindistan'da. Evet. En son 2007 yılında bunu fark etmişler. Ulan bunu atalım artık işten diye. İşte şimdi atmışlar.
Arada maaş ödüyorlar mı?
Tabii tabii.
Ya şöyle adamların...
Başka işe girmiştir zaten.
Adamların abi öyle yavaş bir bürokrasisi varmış ki... yönetim değişmiş. Yönetim değişince anlayış değişmiş.
Ya yeni gelen bakan ben bunların peşine düşeceğim deyip... Düşmüş işte.
Ve sonuç almış.
Bankamatik memuru derlerdi ya. Bu onların abi, artık
24
piri.
Yıl, bir ömür ya. Adam hakikaten çalışma ömrünün
bankamatik
yarısını...
yoktu adam. Bu şey ben şey yaptığında. Piri onların. Valla şey kötü. Bürokrasiyi kuruyorsun ama işte işletemezsen.
İngiltere mesajlaşma uygulamalarında şifreli olanları özellikle arka kapı olmazsa banlarım sizi demiş. Daha doğrusu onların başkanı söylüyor bunu.
Geçmişte BlackBerry üzerinde falan biliyorsunuz aynı şeyler oldu.
Bu bizim geçen haftaki şey haberine benzemiyor mu? Devlet dinleyemezse kapatırız.
Evet.
Telefonlarla
tam olarak
değil
öyle.
Aynısı.
Ya zaten bunun Türkiye'si bilmemesi yok. Böyle bir zihniyet var şu anda.
Ya yıllardır ben yayınlarımızda demiyor muyum? Kırılmayan şifreleme yaptırtmıyorlar insana. Aynı hesap işte.
Evet. Gerçi İngiltere'de bundan sonra böyle olacakmış diye bir şey yok ama hani adamın, devletin başının şeyi bu yani hani.
Evet.
Fikri.
Ama tabii şöyle bir şey, bir yandan da teknoloji dünyasını biliyorsunuz. Yani yasaklattım. Oğlum nasıl uygulamayı yasaklatacaksın? Nasıl yasaklatacaksın ya?
Peki şeyi merak ediyorum.
Şeye düşecek hani.
Ya sıradan vatandaş yasaklandığı için kullanamıyor ama niyeti bozan adam zaten onun bir yolunu bulup onu kullanıyor.
Kullanacak.
Ama şöyle de bir şey var, hani bu şey gibi böyle atıyorum sokak eyleminde mesela hani yüzünüzü kapatmayın derler ya, yüzü kapatıyorsan demek ki senin niyetin kötü. Burada da adam aynı şeyi söylüyor. Sen bu programı kullanıyorsan bir şey ararım ben sende şeklinde bir yaklaşım getiriyor devlet.
Evet.
Bakalım daha neler göreceğiz.
Apple'ın sabitlenebilir dijital kamera patentini alması GoPro'nun hisselerini düşürmüş.
Ya sabitlenebilir dijital kamera falan gibi laflarla karıştırmayalım. Aksiyon kamera bariz.
Evet, evet.
Hani ona bir Türkçe'de bir isim bulundu mu?
Aksiyon kamera mı? Yok.
Ya aksiyon kamera hiç hoşuma gitmiyor benim ifade olarak ama aksiyon kamera işte. Spor kamerası diye isim geliyor. Onu Apple'ın da böyle bir kulak şeyden bilekten kumanda edilebilen.
Sonunda var o işte.
Böyle bir kamera hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
GoPro'nun kötü tarafı şu. Adamlarda başka ürün yok. Dolayısıyla
Şimdi, abi bir de Apple'ın adı yetiyor ya.
Evet, adamın bir anda rekabete girecek olması direkt bunu hani kendi ana işinde vuracak.
O da GoPro'nun sorunu Murat. Hakikaten tek bir şey satıyorlar. Onu başlattılar. İyiler.
İyiler evet.
Ama tek.
İşte de riski atış. Bu.
İşin şey yanı, hani daha da kötü yanı GoPro açısından Apple'ın genelde ürünlerinde kamera performansı da iyi oluyor.
Evet. Apple'ın genelde ürünleriyle birbirini konuşturma tabii. kısmı iyi oluyor. Şimdi tabii. bu adamlar yarın öbür gün saat çıkaracaklar.
Tabii.
Şimdi bu tabii iCloud falan destekli olacak. Evet. Sonra renk, ortam renklenecek.
Görüntüleri diyorsun ortaya saçılacak.
Evet, tam aksiyon kamera olacak. Yani Apple bunu yapar, bunu da satar.
Tabii canım.
Çünkü hani iPhone sahibi olup Apple ürünlerini kullanıp memnun olan adamlar bu o ekosistemde kalmak istiyorlar. Haklılar da uygulamaya yatırım yapmış. Apple TV'sini koymuş evine işte onu koymuş.
Bizi etkilemez abi. Biz zaten GoPro'yu da alamadığımız için biz NoPro kullanıyoruz biliyorsun.
O ne?
SJ4000.
O şimdi GoPro'nun taklidi mi?
Evet çakma GoPro.
Ben taklit dedim.
Aynısı.
Tabii. Ya GoPro'da da çok bir numara yok. Aynı öyle. İlk bu muhabbete başladığımız dakikadaki şeye geri döndük. Fakat uygulamış adam. Hmm. Hani yapmış.
Tabii canım.
Diğer kamera
iyi pazarlamış.
Diğer kamera üreticileri işte sana kamerayı satıp bir de işte su geçilmez housing bir ton paraya satma falan hayalindeyken adam onu güzel o şekilde sunmuş. Ufacık. Harika bir cihaz. Hafif bir cihaz. Kendine bir yer etti. Tabii biliyorsun o aksiyon kameralardaki en önemli kriter kameranın görüntü kalitesi falan ondan bundan başka bağlantı seçenekleri. Bütün olanakları sunacaksın adama. Bisiklete bağlantı, yok işte sörf tahtasına bağlantı falan. Bütün çeşitleri sunacaksın.
Ve o mount dediğimiz şeyler de Çinliler tarafından çok kolay kopyalanabilen
taklit
şeyler.
Taklit ediliyor. Normal. 3D printer'dan kendi mount'unu yaparsın. Yapan adam var.
Ya bizim şu incelediğimiz Sugru var ya ondan yapıyorlar şimdi. Çünkü her şekle giriyor, her yere yapışıyor.
Ama GoPro'ya da teşekkür etmek lazım. Yepyeni bir şey açtı hayatımızda. Şimdi adam kaykaya takıyor. Valla ben şu yönden çok mutluyum GoPro'ya. Ben sadece şu nedenle teşekkür ederim. Bu GoPro sayesinde bir sürü kokpit içinden uçuş videosu çıkmaya başladı. Hmm. Ve hani normalde görmeyeceğin savaş uçaklarından falan kokpit içinden çekim çıkmaya başladı YouTube'a. Ben o yüzden teşekkür ederim. Çünkü alçak uçuş, irtifa uçuş falan öyle normalde göremediğimiz şeyleri görüyoruz artık.
Evet, haklısın.
Çünkü orada hani adam kokpite handicam sokup da bir eliyle ya, onu tutarak çekim falan yapamıyor. Daha büyük bir şey mümkün değil zaten. Fotoğraf makinesiyle nereye kadar? Şimdi GoPro'yu kaska takıyor. Belki de aslında hata yapıyor güvenliği açısından falan ama işte bir kaçamak çekiyor. Biz de dünya gözüyle görüyoruz o görüntüleri.
Evet. LG'nin ekran fabrikasında sızıntı olmuş. 2 kişi ölmüş.
Azot sıkıntısı olmuş. Sızıntısı olmuş. Maalesef can kaybıyla sonuçlanmış. Ya. Bu da
yaralılar da var. Hani
yaralı da varmış.
Ağır yaralı.
Ya azottan normalde bir şey olmaz ama hani şey mi? Soğuk
çok yoğun olmuş herhalde.
Sıvı azot mu? Ha yoğunsa.
Çok yoğunsa sonuçta ortamdaki oksijeni alamıyorsun ciğerlerine.
Şöyle bir durum var. Azot havanın zaten büyük bir kısmı. Ama malum işte asal gaz, renksiz, kokusuz. Şu anda bu havadaki azot oranını %99 yapsan fark edemiyorsun.
Evet.
Sadece boğuluyorsun.
Bayılıp gidiyorsun.
Hani yani. Neden olduğunu bilmeden bayılıyorsun. Ama hani anlamıyorsun da.
Ben de dedim ki azotla ilgili bir kitap önerisi mi yapacak?
Yok, o kitapta geçiyor da o yüzden şey yapıyor.
İşte o yüzden azotla oynamayalım. Ne diyeyim ya?
Azotla ilgili, oyun olmaz.
Azotla ilgili kitap bilmiyorum vallahi. Hani. Ben azot şey nitrojen denilmesine kızıyorum. O yüzden onu söyleyebilirim. Yani sıvı nitrojen falan diyorlar ya. Sıvı nitrojen diye bir şey yok abicim. Azot o. Hani nitrojen ya, de diyebilirsin. Şey, azot bunun adı.
Azot da sonuçta nitrojen de diye desen aynı şey anlaşılıyor işte bir şekilde.
Ben bir sınava girmiştim. bir dershane şey üniversitede yıkazı şimdi dershane yok değil mi?
Var.
O zamanlar dershane olayı vardı lise son sınıftayken. Dershaneye kaydoldum ama adamlar şeye göze kestirdiler. Bu hani ya dereceye girme ihtimali olan adamları ayrı sınıfa alıyorlardı. Bana da işte bir yoklama yapmak istediler. Gittim böyle ayaküstü 200 soru sordular. Bir tanesi şeydi. Azot dediler ne renk? Vallahi hiçbir fikrim yok. Hakikaten bilmiyorum. Ne bileyim ya herhalde açık bir renkler ama bilmiyorum dedim. Dediler ki havanın %70'i azot işte. Ne renk? Renksiz. Ya bilemem. Almadılar sonra zaten işte. İyi yapmışlar. O yüzden azotla aramızda böyle bir ilişki var. Çok severim, tüketirim.
Haftanın Elon Musk haberi. Stephen Hawking ve diğer bilim insanları yapay zeka çalışmalarıyla ilgili bir mektup yayınlamışlar. Zapt edilmesi için de $10 milyon bağışlamış.
Açık mektup yayınladılar.
Tam kalktı yani.
Evet.
Hayır adam, parası da var, bir şey de diyemiyorsun. Evet.
Adam kararlı yani yapay zekanın bizi öldüreceğini.
Ama sadece bu değil işte. Stephen Hawking de hani gene geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Açık mektup yayınladılar. Bu araştırmalar hani belli kurallar içerisinde yapılsın. Herkes kafaya göre yapmasın diye ama tabii kim dinler, ne olur onu bilemiyoruz.
Evet.
Yani söyledikleri şey şu. En azından araya bir şekil hani böyle kritik durumlarda insan girecek şekilde olsun. Hiç insan faktörünü aradan çıkarmayalım. Bir de şeye karar verilsin. Bir şekil kontrolden çıkarsa ne yapalım? Yani hani yapabileceği, verebileceği zararlar belli alanlarda şey kalsın, sınırlı kalsın. Her şeyi kontrole ele geçirmesin şeklinde. Şimdiden düşünelim diyor adamlar. Bunun için işte fon bile ayırmışlar. Evet. Bağış falan topluyorlar.
Vallahi ben hep düşünüyorum. Ne yapabilir? Yapay zeka ne yapacak? Tamam otomobil diyorsun. Otomobil konusunda mantıklı işte seni indirmez. Otobüsleri yapay zekaya bıraktın. Tutar kapıları açmaz. Açar. Sen yani tam açar. Sen tam inecekken kapar.
Kapar. Sıkıştırır
seni falan. Ama işte aklıma böyle şeyler geliyor. Yani ne bileyim otomobile üzerime sürer. Şoförsüz arabayı üzerime sürer.
Ama bak şimdi bunu kaçarım. Sen yaparsın psikopatsındır. Bir sorunun vardır. Yaparsın da yapay zeka niye böyle bir şey yapsın? Hani ona da bir sebep lazım.
Ya onun da işte ha bir yandan şu var tabii ki. Şimdi robotlar yapıldı üzerinde silah taşıyan ama bu genelde otonom değil.
Değil.
Kullanılıyor. Oyunda da var galiba değil mi? Call of Duty'de falan ha, da var.
Da var.
Şeyde 3'te Modern Warfare 3'te falan var zannedersem. Şimdi tamam orada şey çok büyük bir bilmece. Ona otonom şekilde adam vurma yetkisi olanağı verme ve vermeme. Çok büyük mesele. Yani üzerinde felsefe sadece şey değil, teknolojiciler değil, felsefecilerin falan konuşması gereken bir şey. Hatta şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllarda bir robot yapıldı. Bağda, bahçede dolaşıyor. Sümüklü böcekleri toplayıp kasasına atıyor. Kasasında bir reaktör gibi bir şey var. Sümüklü böcekten enerjisini elde ediyor. Ama sonuçta hani o sümük böcek de şeye, mahsule zarar veren bir şey. Onu da temizliyor zaten. O yüzden yapılmış bir şey ama bir yanda değişik bir sorun. Şimdi canlı bir varlığı yok ediyor ama o sayede enerjisini alıyor. Ama bu bir makine falan. Hani şey oluyor. Hulki Cevizoğlu'nun programında 3 gün konuşulacak bir manzara ortaya çıkıyor hemen. İşin içine insan katınca bambaşka. Ben evet. Ama şey düşünüyorum. Bu Elon Musk falan ne düşünüyor? Şey çok da hani anlatmıyor ya da anlatsa evet. Da yansımıyor gibi. Yani ya bu adamın şöyle, derdi ne?
Ya bu şeyler genelde bölük pörçük yerlerde çünkü bir konuşmada, bir röportajın arasında bir cümle geçiyor. Bunu alıyorlar, haber yapıyorlar. Çünkü ilgi çekiyor
benim
ya.
Bu konularla ilgili tek merak ettiğim şey bu Elon Musk ne gördü de bu kadar korkuyor?
Ha bir de o var. Tabii ki bu adamlar bizim girmediğimiz yerlere girip çıkıyor. Milyon dolarları harcayabilen adamlar. Bu adamlara yatırım isteyenler geliyor ellerinde ürünleriyle, projeleriyle. Murat'ın dediği gibi bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyor?
Biliyor.
Söylemediği bir şey mi biliyor? Ben iyi bir bilim kurgu okuru olduğum halde şimdi kontrolden çıkan yapay zeka konusunda işte William Gibson'ın Neuromancer'ı var biliyorsunuz. cyberpunk edebiyat akımının başlangıcı sayabileceğimiz roman. Artık spoiler diyenler de kusura bakmasın. Hani başka türlü konuşamıyoruz. Artık bir şey de demedim. Sinemada bir Red Eye mıydı? Eagle Eye mıydı?
Film vardı.
Eagle Eye mıydı? Neydi?
Neydi ya? Dur.
Şu ilk Transformers'ta oynayan çocuk oynuyordu.
Hawkeye mi? Yok, o da değil. Dur. Eagle Eye'di ya.
Eagle Eye'di galiba. O aklıma geliyor. Şey diyebilir miyiz? Ghost in the Shell. Hani çizgi film. Onda da...
Eagle Eye'miş, evet.
Tamam. Ghost in the Shell'de de yine kontrol dışı yapay zeka olmuş. Zaten Ghost in the Shell Neuromancer'dan bayağı bir esinlenme. Bunlar aklıma geliyor. Çok fazla da hani senaryo yok gibi. Önümüzdeki yıllarda Hollywood bu işe sarar. Yaratıcı senaryolar çıkarsa belki bizim de ufkumuz genişler.
Evet.
Ama ben bu akşam bu konuya bakacağım.
Neler olabilir?
Ne? Bir iki kitap bulayım ya.
Bul.
Bir şeyler öğreneyim.
Mars'lı kitabını herkes öğrendi zaten, sayende okudular.
Şimdi filmi geliyor. Onu o da şey Ridley Scott.
Yani
şey filmi de çekecek olan.
Evet.
Ha, bu şey olabilir tabii. Birazcık artık sonlandıracağız ama şeyi arttırıyorsun. Teknolojiye bağımlılığını arttırıyorsun. Şimdi mesela çok az daha ucundan başlanmış da olsa mesela diyabet hastaları için insülin pompası gelecek. Bu elinde bu kesin makinelerin interneti falan sayesinde network'e bağlı olacak. Sen browser'dan şeyi göreceksin büyük olasılıkla. Şey geldi mi bizim insülin durumum nasıl, pompada ne kadar şey kaldı, insülin kaldı, kandaki glikoz ne kadar, büyük olasılıkla browser'dan göreceksin, evet. Falan. Tabii böyle bağlantıları arttırdıkça bir şeylerin ters gitme olasılığı da artıyor.
O iş orada da kalmaz. Kendi B12'ni falan yani işte magnezyumunu her şeyini görürsün günün birinde. Yani kandaki değerleri sana anında söyleyecek şeyler dolaşacak içimizde muhtemelen.
Nano teknolojiyle. Bir yandan hani 3D yazıcıları biliyoruz. 3D yazıcılar hayatımıza girecek, o kesin. Belki onunla ilgili bir şeyler. Bir de pizza yazıcısı falan çıkıyor ya adam. Evet, pizzayı sana orada bozuk yapacak. Zehirleneceksin. Ama... Ya şey de olamaz mı? Şimdi sen söyledin ya. Ya belki de yapay zeka melaike olacak kardeşim. Tabii, çok iyi. Niye işte beni şimdi dedim ya pizzayla beni zehirleyecek. Ya niye zehirlesin? İşte belki de niye? Süper yapacak. He. Lezzetler dünyasına koşacağım. Yani illaki de kötü olması mı gerekiyor? Bunu biz filmler ama film falan bizi manyak
zaten şeyleri bu. Kötü olmasına karşı, ihtimaline karşı önlem alalım. Dertleri o yani. İyi yani, olursa zaten sorun yok.
Belki de iyi olacak abi. Çiçek verecek, şey yapacak belki. Kapıda karşılayacak. Ne bileyim, otobüsün kapısına kurduğumuz senaryo. Yapay zeka beni otobüsün kapısına sıkıştıracak. Belki de eve kadar bırakacak yani. Yani. Akşam otobüste başka yolcu yok. Abi ben seni evin önünde bırakayım diyecek. Yani o Türk yapımı şeyde robotta olur. Yabancılarda olmaz da. Ne bileyim işte.
Nasıl Levent abi örnekler yemeye dönmeye başladı. Evet. Tesla Model S'te Elon Musk'ın oğlunun kötü yorumu üzerine bir özelliği, daha önce çıkardığı bir özelliği geri koymuş.
Kötü yorum derken şöyle demiş tam anlamıyla, gördüğüm en aptal araba demiş.
Nesi kötüymüş yani ki?
Şu çocuk arka koltukta aydınlatma ışığı bulamamış, kitap mı okuyacakmış artık, bir şey okuyacakmış. Ve bunun üstüne tepki göstermiş. Niye koymuyorsun diye.
Pili bitiriyor. Yani ışığını kendi getirsin.
Hayır, tasarlayan mühendisler şey diye düşünmüşler. Hep artık bu arabaya binecek insanlar şey yaparlar. Arkadan aydınlatmalı cihazlar kullanırlar. Yani Elon tablet Musk'ın, bilmem ne falan.
Babam Elon Musk olacak. Benim elimde böyle arkadan aydınlatmalı e-ink ekranlı bir şeyim olamayacak.
Yani, ucuzundan olacak.
Evet ya da.
Hayır canım, demek ki bir kitap mitap artık bir şey mi geçmiş yani, neyse veya başka bir şey mi yapmaya çalışıyordu. Bunun üzerine mühendisler çalışmaya başlamışlar. O arka taraftaki ışığı aynı şekilde hani yer daralmadan nasıl koyarız bir şekil başarmışlar. Çocuğun yorumu üzerine.
Ya uyduruk bir haber bu ya.
Bana da öyle geldi.
Bu şimdi...
Ya adam kendi anlatmış. Yani haber uydurdukta doğru. Yani
bu sonuçta. Geçen hafta Amerika'da otomobil fuarı yapıldı. Oradan hani sızmış bir haber.
Enstantanelerden biri.
Oradan daha gerçekçi şeyler de oldu. Yansımaları da oldu o fuarın. Mesela 3D yazıcıdan araba ürettiler.
Ya evet, o da var.
Fuarda canlı olarak.
44 saatte mi yazmış?
Öyle ama bu çok önemli bir olay.
Tabii.
Yani bu şey anlamına gelmiyor. Sen evde de evdeki yazıcıdan da çıkartacaksın anlamına gelmiyor. Bunun yazıcısı makine girmiş yani aslında. Adı yazıcı da.
Evet.
Bizim yazıcılara pek ya benzemiyor.
Bizim yazıcıda bir yanlış bir şey basıyorsun. Cancel diyorsun. Onu bile edene kadar bin tane sorun
çıkıyor. Bilgisayar kilitlenir falan iptal olana kadar. Ama burada şey, ufak bir firma. Zaten Local Motors, yerel otomobil firması olduğu adından belli. 40 küsur saatte bir öyle hoş, değişik bir arabayı basmışlar. Bu ama tabii şey değil mi Hamdi, hani motor bloğunu falan basmıyor. Bu
yok,
kaporta.
Kaporta evet.
Yani sonuçta yine...
Zaten bayağı kaba olmuş, göndermişler. Hani sonra ince işçiliği için
tabii
ayrıyeten bir çalışma gerekiyor.
Ya bu 3D basılan şeylerde böyle bir bu hani katman katman basıyor ya. Hmm. O yüzden böyle bir şey oluyor.
Ya mürekkep yazılıcılarda da olur ya hani tam ayarı, kalibrasyonu yapmazsan olur. O geçişler sırasında çizgiler görünür.
Evet.
Bunda da aynısı 3 boyutlu
evet,
oluyor
evet.
işte.
3D basılmış objeler var benim elimde, örnekler. Onlarda da hep böyle bir katmandan dolayı bir tırtık var. Burada ama cilalıyorlarmış işte onu.
Hmm.
İşte herhalde bir ince zımparayla falan girip perdahlıyor.
Evet, araba haberlerinden bir tane daha. Google sürücüsüz arabaların 5 yıl içinde yollarda olmasını istiyor. Her hafta bir süre veriyoruz yani biz fark ettiniz.
Evet, her
mi?
Hafta bir...
Ama yani genelde bir 2020-2025 evet. arasına denk geliyor yani
2020'ye
bu.
Kadar bunu haber yapmayalım bir daha.
Ya Google şimdiden şeye başlamış. Büyük firmalarla konuşmaya başlamış hani... Amerika'daki işte Toyota, Ford, General Motor, Daimler falan nasıl üretiriz? Bunu nasıl hayata geçiririz? Bu bayağı şey olacak bir şey. Ama asıl şey var. Hani bu kendi kendine giden arabalardaki en önemli sorun diye bir şey başlık gördüm ben bugün. Adam diyor ki ya diyor araba kullanmayı seviyoruz diyor.
Ha işte
ne yapacağız?
Şimdi bu olay çıksa can işsiz.
Değil mi?
Hani.
Ama yok o hadi arabanın şeylerini falan yapıyor da incelemesini falan yapıyor. Onun da ayrı incelemesi olur da sürüş keyfi olmayacak. Düşünsene arabada. Öyle bir şey yok yani.
Ya zaten kendi kendine giden arabaların gerçeğe dönüşmesi, şu sokakları doldurması için normal arabaların çekilmesi gerekiyor.
Hı hı.
Her arabanın. Çünkü birbirleriyle konuşacaklar.
Normal araba çekilmesi
etmeyecekler.
Olmayacak abi. O gene bir senin
ama
ilk
sen
başta
sorun olacaksın orada.
Yavaş yavaş geçiş süreci olacak.
İşte
tam sorun olacaksın.
O arabaların da. Arasında sen
evet.
Kendin direksiyon başında sorun, trafikteki
tabii
sorun
ki.
Olacaksın.
Evet.
Şey böyle o diğer arabalar sana şey yapacaklar işte Allah kahretsin bu dinozorlar mahvediyor akışı falan
ya
diyecekler.
Muhtemelen bir hibrit işte geçiş şey olacak. Hem kullanılabilir hem de otomatik pilotu olan.
Yani tabii az önce yapay zeka ile ilgili kötü senaryolar ürettin ya onun başlangıcı trafik olacak.
Senaryo ne? Otobüsün kapısına sıkıştır.
Hayır işte
bizim
insanlardan
de şey bu kadar hani bilim kurgu yazarlık yeteneği bu kadar. Otobüsün kapısı yapay zeka otomatik kapı çarpar şeyi var ya o yapay zeka otobüsün kapısını çarptırdı.
Yani yapay zekanın hakkına insanları yok etme tohumu trafikte atılacak eğer ikisi
evet.
bir arada yer alırsa.
Haşerat olarak evet. görecekler. Evet.
Bir de uzaya çıkalım. SpaceX'in Falcon 9 roketi biliyorsunuz indirilecekti şeye.
Evet, geçen cuma dünyaya, gündemde konuşurken yarın sabah yani geçen cumartesi
platforma inecekti. İndi hani.
Tutturdu.
Evet, indi
ama %50 şans veriyorlardı zaten kendileri de.
Yani bu da iniş sayılır.
Platformu tutturdu ama açıyı tutturamamış. Biraz 45 derece açıyla inmiş. O yüzden çakıldı diyebiliriz yani.
Ha.
Ama hani şey diyorlar. Bayağı bir şey öğrendik bundan. Başarılı bile sayılabilir şeklinde söylüyorlar.
Yalnız videosu var hani hiç böyle umut vermiyor.
Ama şey aletin kendinde bir hasar yok. Tamirle tekrar kullanabiliriz diyorlar Falcon 9 roketini.
Evet.
Yani o patlama görünüyor videoda ama ufak tefek tamirle tekrar kullanacağız diyorlar. Tabii bilmiyorum ne kadar doğru. Ya onu... Açıklamaları Elon Musk yapıyor bu arada kendi Twitter onu... hesabından.
Bütün gündem bu adamın şey oldu. Evet. Ya.
Ama onun firması oldu. SpaceX'te. Bu arada şeyi de söyleyelim. Şey fırlatma başarılı oldu. Hani Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti gereken kargo. Evet. Bu geri dönen birinci aşama denilen tabii. kısım. Normalde bu okyanusa düşüp yok oluyor. Kullanılmıyordu. Hmm. Bunu bir yere indirmeye çalıştılar.
Bu da yine okyanusa düşüp yok oldu aslında.
Evet. Platforma çarpmış.
Hayır bir de platformu da mahvetti.
Ya işte Hamdi'nin de diyor platformda şey diyorlar hasar az tekrar kullanacağız diyorlar.
Platformda değil şeyde işte roketli, o fırlatma roketinde.
Valla o görüntüde hiç öyle gözükmüyor kusura bakmasınlar. SpaceX bu yıl için de Mars'ı kolonileştirme planları
gene
açılacak.
Gene bak Elon Musk haberi.
Ya bu adam gündemde kalmak için habire bir şeyler mi sıkıyor?
Ya çok fazla yere katılıyor. Herhalde her konuşması artık. Adamın şey oluyor. Çünkü konu bir tane daha vardı aslında ben onu almadım. Hyperloop haberi de var. Gündeme eklemedim onu. Değil mi? Onun da şeyini başlayacaklar. Ne denir? Teksas'ta mı ne denemesini yapacaklar. Küçük bir tüp yapıp. Hani geri gelmişken söyleyeyim. Bu haberi biraz sonra şey yaparız. Hyperloop'un testleri başlayacak. Gene Elon Musk var işin ucunda.
Hyperloop tüp içinde, havasız tüp içinde giden
manyetik tren. Alanla gene ama çok hızlı. Yani evet. 1000 kilometre saat falan gibi hızlarla evet. gidecek.
İşte hava yok zaten.
Ve bütün Amerika'ya bunu yapmayı düşünüyorlar. 6 milyar dolar falan civarı bir maliyeti olacak diyorlar. Ama işte bunu nasıl şey olacak, gün hayata geçecek mi, geçmeyecek mi? Küçük onlar testine başlayacaklarmış.
İnsan mı taşıyacaklar onları?
Tabii.
O kadar hızla nasıl dayanacağız?
Yavaş hızlanacak. Hızın ivmesi o kadar hızlı olmaz da.
Bilmiyorum.
Hızı maksimum noktası o olacak. Ya uzun mesafeleri kısa hale getirecek. Yani bunun amacı o zaten. Bütün Amerika kıtasını düşün. Asıl habere dönersek de bu yılın sonlarına doğru şeyi açıklamayı düşünüyormuş SpaceX. Mars kolonileştirme planını açıklayacakmış. İyi. Bakalım merakla bekliyoruz.
Mars'a gitmeyi mi bekliyorsun?
Yok planı merak ediyorum ben.
Orada şeyde de ISS'te de bir sorun çıkmış. Soyuz modülüne sığınmışlar. Neymiş o?
Orada da öyle bir şey oldu mu hemen modüle sığınıyor.
Çarşamba sabahı bir alarm çalmış. Onlar da bütün işi gücü bırakıp toplanıp hemen sığınmışlar. Amonyak sızıntısı var alarmı. Ama tam şey olarak ne olduğu belli de değil. Öyle olmadığını da düşünüyorlar. Araştırılıyor. İyi. Bakalım hani şey yani bir problem yok şu anda.
Tesisatçı çağırıp.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim. GTA
Bu arada bir haberi atladın sen.
Ha, atladın mı? Ne atladın?
ESA'nın bir tane 2003 yılında kaybolan Mars'a gönderdiği bir şey var. Araç var.
Evet evet.
Onun nerede olduğu bulundu. Şu ana kadar haber alınamamış. Hiç iniş sırasında haber alınamadı. Herhalde yüzeye çakıldı, dağıldı diye düşündüler.
Ne olmuş?
Ama yörüngede gezen uydularla sürekli resim çekiliyor. Onun tam yerini tespit ettiler. Alet parçalanmamış. Düzgün bir şekilde inmiş. Ama diyorlar herhalde sert iniş yaptı. O çünkü böyle şey gibi üçgen böyle bir kabuk şeklinde iniyor. Sonra açılıyor. Böyle çiçek gibi kapakları. Evet, evet. Tam açılamadığı zaman dış yüzeyi falan da şey olduğu için metal olduğu için o küçük antenle yukarıya yeterli sinyali verememiştir. Hiç haber alınamadı çünkü. Herhalde yere sert çarpınca biraz yapısı deforme oldu diyorlar. O kapaklar açılmamış. O şekilde kalmış. Ama yeri tespit edildi şimdi. Tabii hani kullanılacak, edilecek falan bir şey değil ama en azından gelecek görevlerde belki bir bilgi olacak.
Evet.
Beagle 2 bu arada kaybolan aracın ismi.
Oyun dünyasına geçeyim. GTA 5'in merakla beklenen PC sürümü ertelendi.
Evet, bayağı heyecanlanmıştı insanlar artık geliyor, kavuşuyoruz, çıkıyor diye. Yine erteleme haberi geldi.
Ya adam gibi çıksın, ertelensin ben razıyım.
24 Mart. Hı-hı. 24 Mart, sistem gereksinimleri de oldukça yüksek. Ama grafik falan açısından da oyunları kesinlikle ilerleten bir adım olacak.
Yani...
Minimum 64 bit işletim sistemi.
Aşırı yüksek mi? Hani tavsiye edilen sistem bilmiyorum.
4 GB. Daha yükseğini gördük.
Evet. 600, GTX 660 istiyor. 7870 istiyor. Yani bunlar aşırı yüksek değiller bence. Ben daha yüksek bekliyordum.
Valla 4870.
Sen oradaki esas olayı gördün mü? 65 GB.
Yer evet. istiyor. Artık alıştık onlara. Hmm. 100 GB, 120 GB SSD'si olanlar kara kara düşünmeye başlayabilir.
Evet.
Ama zaten 50 GB'ları falan gördük.
Gördük.
Normal. Ben şeyi merak ediyorum. O 65 GB nasıl gelecek?
İşte evet.
Kaç CD'de gelecek?
İşte Allah zor gelecek.
İkiye bölünür.
Blu-ray'de gelmeyeceğini biliyoruz. PC çünkü bu. Nasıl gelecek? Ya da şey mi? Hani 40 GB'ını internetten indirirsiniz falan gibi mi olacak?
Öyle acayip şeyler bir gördük daha önce.
Titanfall'da öyle bir şey vardı evet. Değil mi?
Forza Motorsport 6 duyurulmuş.
Evet, 5'i. Bu da yine bu otomobil fuarından yansıyan bir haber. Daha 5'i elimizi süremedik ama 6 duyuruldu. Valla merakla bekleyeceğim. Benim en sevdiğim serilerden birisi.
Blizzard yeni oyunu Overwatch'un adını tescil ettiremiyormuş.
Çünkü varmış.
Varmış.
Öyle bir tescil.
Evet.
İsim değiştirecekler.
Herhalde. Bu bizim sevindiren bir haber oldu. Total War Warhammer'ın geleceğine dair bazı şeylere, ipuçlarına rastlandı.
Şimdi Warhammer lisansı zaten şeye gitti biliyorsunuz, Sega'ya gitti. Bu Total War serisinin arkasında da Sega var değil mi?
Evet.
Creative Assembly diye bir firma yapıyor ama Sega'nın firması. Şimdi bu çok normal bir şey, çok doğal bir şey. Çünkü şimdi zaten şöyle hani şunu netleştirelim de Total Warhammer dediği Warhammer 40.000 değil. Bizim daha önce TeknoSeyir'de bir iki oyununu incelediğimiz, sohbetini yaptığımız Warhammer 40.000 oyun dünyası başka. Bilim kurgu dünyası. Bu Warhammer Fantasy Battle diye geçiyor. Bu normal işte elfler orklara dalıyor falan, cüceler var falan filan. Fantasy dünyası. Onun bu Total War'a gelmesi çok kolay.
Evet.
Tabii onun da arkasında çok büyük külliyatı var. Geçmişten gelen edebiyatı var falan. Onu aktaracaklar işte. Ama 40.000 değil dediğim gibi, onu tekrar hatırlatalım.
Ama Lennart abi 40.000 de bu tarz bir oyun yapılmaya müsait değil mi?
Murat aslında çıktı. Armageddon çıktı. Warhammer 40.000. O strateji oyunu. Yaparsın tabii ki. Bu şekilde bir şey yaparsın. Şey biraz daha az. 40.000 de ordular küçük. He. Biliyorsun hani squad bazında. Doğru. Çünkü tek bir Space Marine o kadar güçlü bir karakter ki. Hani onun böyle 100.000 tanesini öyle de olduğu var da normalde olmuyor. O yüzden hani Total War'da da biliyorsun büyük ordular kapışıyor. Tam şey değil. Yaparsın.
Evrene uymaz diyorsun.
Ya ona da bir şey uydurursun. Sonuçta buna diyoruz ya, oyun evreni.
Yani.
Bunun için de takla attırıp şey yaparsın. Bu Armageddon dediğimde Warhammer 40.000 evreninde işte Armageddon'da hakikaten büyük o bir gezegen. Orada büyük ordular savaşıyor. İşte onu buraya uydurursun aslında.
Evet. Naughty Dog Last of Us'ın devamı üzerinde çalışmıyormuş. Uncharted'da yoğunlaşmışlar.
Evet, Uncharted'ın biliyorsun Türkiye'de de GameX'te gösterilmişti. Uncharted'ın yenisi geliyor. Evet. Ona dolayısıyla enerjilerini yönlendirmişler.
Evet, Battlefield Hardline herkese açık beta ile gelecekmiş. Gelsin bakalım.
Siz oynamıştınız değil mi?
Ben oynadım eski halini. Hiç beğenmemiştim. Çok merak ediyorum neyi değiştirdiklerini.
Ya herkese açık beta tabii ki bir yandan da hem reklam oluyor hem de bedavaya müthiş bir test olanağı.
Evet.
İlgi görecektir.
Görecek tabii canım.
Ne zaman gelecekmiş, bir zaman var mı?
Evet, not almamışım şeyine.
Şey değil. Çok yok. Hani
yakın zaman.
Dur bakayım.
Zaten oyunun kendi yakında çıkmayacak mı?
Kendisinin tarihi yaklaştı, doğru söylüyorsun.
17 Mart demiş zaten kendisi çıkış tarihi için Electronic Arts. Dolayısıyla hani bu aylarda bir şeye yaraması için Ocak, Şubat çıkması lazım. Ya Battlefield Hardline o kadar heyecan
yok
evet.
Getirmiyor ya.
Getirmiyor.
Çünkü insanlar gördü, birazcık Counter-Strike tadında bir şey olduğunu gördüler. çok da bir etkilenmediler. O yüzden birazcık yani insanların gündeminden, oyuncuların gündeminden çıktı gibi sanki.
Bakalım. Evet, haberler bunlar. Bizden de iki haber verelim. Bir onaylanmış hesap olayına başladık biz.
Evet.
İstenen bir şeydi.
Evet.
De kim?
Kim? Herkes onu söyler. Şartları evet. Nedir?
Evet. Biz de alabilir miyiz?
Hangi belgelerle ama gelirsek
alabiliriz? Yani bunun mantığı aslında temelde şu. Bir tanınmış kişilere, gerçekten onlar mı? Bir ara mesela Niyazi Bey geldi bizde.
Firma temsilcileri falan oluyor.
İlk açtığımızda bir Mesut Çevik geldi. Evet. O gerçekten o mu falan dediler, inanamadılar falan. Biz onun olduğunu biliyorduk. Şimdi o artık onaylanmışı görünce yanında gerçekten firmanın temsilcisi olduğunu veya işte tanınmış kişi olduğunu anlayacaksınız. Hani aynı şekilde çalışıyor Twitter'da, Facebook'ta nasıl varsa. Bizde de bu şekilde tamam olacak. Ama bunu herkese yaymayı düşünmüyoruz şu anda. Ha belki ileride şöyle bir şey olabilir. Onu da düşünürüz, kendi aramızda konuşuruz. Gerçekten o kişinin kimlik bilgileri bize ulaştırılabilir bir yöntem olursa, belki, evet, ne bileyim, belki telefonla onaylanmış hesap olursa, hani böyle bu trollerden falan kurtulmak, evet, için belki böyle bir yöntem düşünülebilir.
Belki.
Ama şu an için, yakın gelecekte böyle bir şey düşünmüyoruz. Bakalım, şu an sadece tanınmış ve firma temsilcilerine yönelik.
Telefon olayını güzel söyledin Hamdi. Şimdi öbür türlü ben açıkçası okuyucunun şeyin kimlik bilgisi bize gelsin istemiyorum. Tabii. Zaten. Hani elimi bulaştırmak istemem. O bir sorumluluk çünkü. Öyle. Ama sen telefon işine güzel söyledin. Belki şu anda bir firma temsilcisine falan verdiğin onay ikonuyla değil de farklı bir ikonla.
Tabii, tabii.
Farklı bir simgeyle öyle bir şey koyabilirsin. Onaylanmış şey. Mesela Amazon'da gerçek isim diye bir sistem var. Orada da istersen gerçek adını yazdığında işte onaylıyor kredi kartından falan ve inceleme falan yaptığında senin adın gözüküyor. Yanında da hani real name diye bir onay.
Ya sonuçta bir güvenilirlik katıyor olaya.
Evet, evet.
Ya şey var. 2023 senesinde Plus gelirse ona zaten otomatikman, evet, düşünürüz.
Şeyle kolay kendi kendine giden arabalarla birlikte. Evet.
Ya da Mars'taki koloni ile birlikte.
Bir de sen şeyi kaldırdın. Logodaki beta yazısı.
Ya dün bir okuyucumuz yazmış. Bu ne zaman kalkacak falan. Kendi aralarında da tartışma olmuş. Ya işte kalkmaz falan diye. Biz onu aslında şey için koymuştuk değil mi? Bu sistemi açarken hani genelde böyle bir beta diye yazı olur orada.
Doğru.
Çok da önemli değildir. O çünkü o yazı bir şeyleri çözmez. Bir anlamı da ifade etmez. Dedim kaldırayım artık. Ya logoyu kirletmesin boş yere. Bu şey anlamına gelmiyor. Tabii ki bütün sorunları çözdüğümüz anlamına gelmiyor.
Evet ama bayağı yol alındı.
Bayağı yol alındı. Başlığından... Devam edeceğiz. Yeni özellikler de falan da ekleyeceğiz. O logoda beta yazısının yazmasının bir anlamı yok.
Evet.
Onu da o yüzden elimdeymişken kaldırıverdim.
İyi yaptın.
Bu arada şu anda biz gündemi çekerken sunucu bakımda görünüyor.
Evet.
Çünkü bir çeşit DDoS saldırısı gibi bir şey var. Daha önce geçtiğimiz haftalarda da yaşanmıştı. Sunucuya çok fazla hani dışarıdan bir şey gelip çalışmasını engelliyor. Gündemden sonra bakacağım artık.
İyi. Bir şey diyor musunuz ekstradan?
Başka benim söyleyeceklerimi söyledim.
Sen bir şey diyor musun Erdoğan?
Valla herkese sevgiler, saygılar. Benim ayrıca uğraştığım bazı işler var.
Dark Hardware ile ilgili bir açıklama yapacağını.
Evet. Ya şimdi şöyle, TeknoSeyir, Dark Hardware'cilerin hepsi TeknoSeyir'i takip ediyor da TeknoSeyir'cilerin hepsi Dark Hardware'i takip etmiyor diye ben pek...
Olsun söyle.
Çekiniyorum bu konuda şey yapmaktan, konuşmaktan ama şunu söyleyebilirim. Önemli durum var çünkü. Geçen hafta, yani bu hafta başında Dark Hardware'in web sunucusunda ciddi bir arıza oldu. Ve sunucu öldü komple. Donanım bazlı bir arıza. Birazcık ben bunu fırsat bildim. Çünkü hosting firmamızı falan değiştirmemiz gerekiyordu. Muazzam bir hosting masrafı vardı. Ben her ay onu ödüyordum. Hiç geliri bayağı bir zamanda sıfır olduğu halde sitenin cebimden hobi olarak görüp ödüyordum. Şimdi onu işte o bahaneyle bunu değiştiriyoruz. Farklı bir firmaya gidiyoruz. Mesaj panosu geri gelecek. Çünkü bizim iki sunucumuz vardı. Veriler öbür sunucudaydı. Öbür sunucu sağlıklı. Mesaj panosu geri gelecek. Tarih vermediğime dikkat edersin. Yani şey değil tabii. Verme, 2023 verme. Yılında gelecek değil.
Yok, o Plus gelecek.
Ama geri gelecek. Fakat ana seteyi pek geri getirmeyi düşünmüyorum. Çünkü yaşlanmıştı. Oradaki içerik de artık hani 1997 yılından kalan S3 Verge incelemesi bile var.
Ama artık çok önemli abi.
Tarihi değeri var.
Evet, şey tarihi yok. Değeri var.
Ben artık o incelemeleri şey için kullanıyordum. Ya Ati X800 ne zaman çıkmıştı falan merak edersem kendi sisteme bakıyordum. Onları geri getirmeyi yakın zamanda düşünmüyorum. Yakın zamanda değil de bahar aylarına doğru güncel altyapıyı kullanan yeni bir dark hardware yapmak istiyorum. Eski içeriği de 2015 boyunca yavaş yavaş, ayda 5 tane yazı, işte günde bir tane yazı şeklinde eski içeriği oraya aktarmayı düşünüyorum. Ama öncelikle mesaj panosunu zaten orası aktifti. İnsanlar kullanıyordu. Bayağı da bir aktif kullanımı vardı kapandığında bile. Onu geri getireceğim. Hı hı. Meraklılar duymuş olsun. Tabii site pat diye ortadan kalkınca şey yapamadık. Bir duyuru,
geldi mi?
Bir toplanma noktası falan belirtemedik. Dark Hardware'in Twitter hesabı var. Facebook sayfası var. Bunlar da yatıyordu. Bunları artık aktif, hani haberleşme için kullanacağım. Takip etmelerini öneririm.
Tamam. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.